Merhabalar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Programımıza harunyahya.tv'den devam ediyoruz. Konuklarımız sayın Doktor Cihat Gündoğdu, biyolog Onur Yıldız ve merhaba, sayın Serdar Arslan.
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, nasıl başlamak istersiniz?
Evet, özellikle Darwinizmin çöküşünü ortaya koyan net gerçekler var, bilimsel gerçekler var. Onların üzerine durmak lazım. İşte hücredeki canlılığı meydana getiren yapıları incelediğimizde işte yapı taşları olan proteinler oldukça büyük komplekslik sergiliyorlar. Hiçbir şekilde kendi başlarına gelemeyecek derecede organize yapılar bunlar. Hiçbir şekilde tesadüfe yer vermeyecek derecede kompleks yapılar. En basitinden yani bunlar canlılığın yapı taşı olan yapılar, yani daha tuğlaları, bir binanın tuğlaları tesadüfen oluşamayacak derecede kompleksse ve karmaşık bir düzen içeriyorsa, o zaman hiçbir şekilde zaten evrim teorisi başından çökmüş oluyor. İlk adımda çökmüş oluyor. Bunun üzerinde durmak lazım. Serdar Hocam'ın özellikle proteinlerle ilgili anlatacağı şeyler var. Özellikle.
Şimdi evrimciler hayatın kademe kademe geliştiğini iddia ediyorlar ama bunun aksi bir durum var. Normalde eğer mükemmel sistemde en ufak bir hata olsa, değil bir tek bir protein eksikliği, bizim vücudumuzda 100.000 çeşit protein var. Onlardan sadece bir tanesinde ufak bir hata sistemin çok ciddi zararlara uğramasına, ciddi hastalıklara ve ölümlere sebep oluyor. Mesela bir örnek görelim. Bu ekranda bir işte hastamızın yürüyüşü gözüküyor. Kasları düzgün tutmuyor. Bu yüzden hareketi çok zorlu oluyor. Tabii ALT açısından baktığımızda onların yaptığı her hareket bize nispeten kat be kat sevaplı, makbul bir imtihanları var. Ancak biz burada şunu görüyoruz, eksiklikler fayda değil, aksine zorluk meydana getiriyor. Yani hastalıklar meydana getiriyor. Bu nasıl oluyor? Mesela burada bu vatandaşın bu zorlu yürüyüşü nasıl meydana geliyor? Şimdi bizim hücremizde, hücrenin içinde de değil, zarların dışında da bir dünya var. Ve burada çok çeşitli proteinler görev alıyor. Bazı şeker dizileri de görev alıyor. Ve hücrenin içinde de bir iskelet yapı var. Hücre yüzeyindeki bu protein yapısıyla hücre içindeki iskelet yapısı birbiriyle ilişkili. Şimdi bu hücre yüzeyindeki protein yapısı. Burada da hücre yüzeyinden içeri doğru olan diziyi görüyoruz. Buralarda hep proteinler el ele veriyorlar. Domino taşı etkisiyle birbirine bağlılar ve neticede ortaya komple bir sistem çıkıyor. Burada test ediliyor hastalığın sebebi. Buradaki proteinlerden yalnızca bir tanesindeki bir mutasyon sebep oluyor buna. Buradaki dolayısıyla biz neyi görüyoruz? Mükemmel sistemden en ufak bir sapma gelişme değil, aksine hastalığa ve yer yer başka hastalıklarda da ölümlere sebep oluyor. Dolayısıyla evrimcilerin kademe kademe gelişim iddiası son derece saçma bir iddia. Yani hiçbir mantıklı yanı yok hakikaten. Burada da bu örneğinde de bunu gördük inşallah.
Maşallah. Başka bir örnekte şey verebiliriz. Mesela hücre dediğimiz konu, bitki olsun, hayvan olsun veya tek hücreli canlılarda olsun, hücre dediğimiz yapının içerisinde bir sıvı var. Yani sıvıya yakın derişime sahip olan az yoğunlukta bir madde var. Buna biz sitoplazma diyoruz. Sitoplazma sıvı bir madde ve bunun dışında hücre zarıyla kaplı. Sitoplazma da yani bu sıvının içerisinde neler var? Çeşitli hücre organelleri, binlerce, yüz binlerce protein ve hücre içerisinde kullanılan çeşitli madde ve moleküller var. Şimdi bu yapının ve tabii ortasında nükleus var, çekirdekçik var. Bu yapının nasıl ayakta durduğuna baktığımızda hücrenin bir iskeleti olduğunu görüyoruz. Yani nasıl binalarda binalar ayakta tutan bir iskelet yapı var. O yükü taşırlar ve o üç boyutlu yapının korunmasını sağlarlar. Hücrede de öyle bir yapı var. Buna cytoskeleton, yani hücre iskeleti deniliyor. Bu hücre iskeletinin de mesela şimdi görüntüsünü hazırladım. Görüntü verebilirsek ekranda görüyoruz. Mikrotübüller, mikrofilamentler gibi proteinden yapılan, yani yine hücredeki yapı taşı protein olan, proteinden böyle direk gibi yük taşıyan maddeler hücrenin içerisinde iskeleti sağlıyorlar. Yani hücrenin O çok hassas 3 boyutlu yapısı işte bu gördüğünüz proteinden yapılma iskeletler şeklinde sağlanıyor. Bunların bazı temel özellikleri var. Hücrede madde iletiminde mesela o mesela sıvı dolu. 3 boyutlu yapının içerisinde sıvı mesela bu odanın içerisinde suyla dolduralım. Biz de bu odanın içerisinde bir şey bir yerden bir yere taşıyacak olalım. Bir şey olsa mesela her yerden böyle yerden tavana, camdan kapıya doğru uzanan sağlam direkler olsa biz o sıvının içerisinde tutunarak o direklerden hareket edebiliriz değil mi?
Evet.
İşte hücrede de aynı bu şekilde o direklerin üzerinde yürüyen motor proteinler birçok elementi, yine proteinleri o direklerin yardımıyla taşıyabiliyorlar. Yani çok muazzam hücrenin içerisinde çok güzel bir mimari var maşallah.
Bunları robot moleküller de diyorlar. Robot evet. Robot proteinler diyorlar. Robot ne demek? Bir şey programlarsınız. İşte teknolojiniz ne kadar el veriyorsa tabii ki. Ve bir şey öğretirsiniz. O emirleri yerine getirir sırasıyla öyle değil mi?
Evet.
Yani kendi başına zaten bir şey yapmaz. Robot demeleri zaten tek başına her şeyi açıklıyor. Yani gerçeği mecburen söylemek durumunda kalmışlar aslına bakarsanız. Çünkü orada hangi proteini nereden nereye götüreceğini bilen elemanlardan bahsediyoruz. Yani robotlar dedikleri böyle elemanlar. Ve alıyor, taşıyor, bir yerden bir yere götürüyor. Nereye götüreceğini sen nereden bilirsin? Yani eğer şuursuz atom ve moleküllerden ibaretsen ki öylesin. Ama bakıyorsunuz öyle değil. Bilinçli bir hareket yapıyor, şuurlu bir hareket yapıyor. Bu da Allah'ın emriyle hareket ettiğinin göstergesi olmuş oluyor.
Evet,
evet inşallah. Şimdi orada bazı hareketler, bazı sinir hücreleri var. Bir metreye kadar boyu uzanabiliyor. O kadar uzun mesafede ufacık molekül o işte paketçikleri alıp sinir hücresinin merkezinden ta ucuna kadar taşıyor. Ve mesela paketi alması gerektiği yerde alıyor, bırakması gerektiği yerde de bırakıyor. Mesela tutar, bırakmaz yani oraya kadar zaten tutarak gelmiş. Bırakmayabilir ama bırakıyor. Çünkü Allah o emir veriyor. Orada bırakması gerekiyor ki mükemmel sistem devam edebilsin.
Tabii bir buçuk metre uzunluğunda nöronlar var. Mesela bunlar sinir hücrelerini oluşturan tek hücreden müteşekkil bir hücreyi görüyorsunuz.
Evet.
Omurilikten çıkmış, kolumuz boyunca uzanarak parmağın ucundaki bir sinire bir bilgi taşıyor. O kadar uzun bir mesafede, bir buçuk metrelik bir mesafeyi tek bir protein alıp taşıyacağı malzemeyi bir yerden bir yere nakledebiliyor bir buçuk metre boyunca. Ve ısrarla yapıyor bu işi de. Yani yolda ben yoruldum, dinleneyim, ben ne yapıyordum diye unutmuyor. Unutmadan yapıyor bunu. Zamanı gelince yapıyor, eksiksiz olarak yapıyor.
Evet inşallah.
Maşallah.
Şimdi devletlerin böyle geçmişlik seviyelerini göstergelerinden en önemli biri de ulaşım ağının mükemmel olması. Yani işte karayolları düzgün, çift şeritli, şu bu olacak. Burada da mesela yani bir buçuk metrelik yerde veya ufacık boyutlarda da öyle gösterdiği resimlerde de açıkça gözüküyor. Mükemmel yollarla döşenmiş. Şimdi evet. Oradaki şeyler böyle nasıl bazı dik yokuşlar vardır. Kare kare böyle taşları dizersiniz. Öyle proteinleri birbiri ucuna ve yan yana olacak şekilde ve sağlam olacak şekilde diziliyor. Şimdi bunu birisine yap deseniz protein normalde çok şeydir yani. Dayanıksız bir malzemedir. Orada mükemmel bir şekilde bir araya getiriliyor ve uçuca getiriliyor. Yani bu çok muazzam bir sanat. Yani burada bir inşaat mühendisliği var. Bu inşaat mühendisliğini yapan bir irade var. Bir güç var. Şimdi o güç tesadüf olabilir mi? Yani böyle mantıksız bir şey olabilir mi? Tesadüf her seferinde aynı şeyi mi güdüyor? Her aynı seferinde aynı iş mi yapılıyor? O tesadüf olmadığı belli. Orada bir şuur var. O Allah'ın mükemmel iradesi, mükemmel kudretinin bir tecellisi olmuş oluyor inşallah.
Ve hep aynı şeyi de yapıyorsa kusursuz bir şekilde artık kurallaşmış demektir, kanunlaşmış demektir. Tesadüf zaten burada yoktur demektir.
Evet inşallah. Evet,
inşallah. Her yerde bir bilinç var. Mesela o yolculukla ilgili aklıma bir örnek geldi. ADH diye bir hormon var. Yani hormon dediğimiz gözü kulağı olmayan, herhangi hiçbir sinir sistemi olmayan.
Antidiüretik hormon, evet.
Evet, protein yani amino asitlerinden, moleküllerinden oluşmuş büyük bir polimer, büyük bir moleküler yapı. Beyindeki hipotalamus vücutta su eksikliğini tespit ettiği an bu ADH'a emrediyor. Diyor ki sen böbreklere git. Yani kandan mesela çok uzun bir yolculuk yapacak. Vücudumuzdaki kan damarlarının ağının boyu biliyorsunuz 160 bin kilometre. 160 bin kilometrelik damar ağı var, boru hattı var. Burada yolculuk yapacak ADH hormonu. Böbreklere gidecek ve böbreklere diyecek ki sen su emilimini arttır, su salınımını azalt ve vücuttaki su eksikliğini tamamla. Bunun önlemini orada alacak. Bu hormon olmasa diyor bilim adamları, günde 18-20 litre su içmek zorunda kalırdık. Bu hormonun eksikliğinde keza bu tip hastalıklar ortaya çıkıyor ve insanlar çok fazla su içmek zorunda kalıyor. Sadece suyu çok fazla süzdüğü için. Çok küçük bir molekülün bu kadar hassas bir dengede müthiş bir ayarı var. Tabii ki buna bu molekül akıl edemez. Yani.
Evet. Şimdi orada hakikaten çok büyük bir mucize var. Oradaki su kapıcıkları tam olması gerektiği yerde. O böbrekteki ilgili kanallarda tam olması gerektiği yerde normalde apayrı yerde tutuluyor. Gerektiği zaman kapıcık taşınıyor zara. Oradan sular geri emiliyor. Gerekmediği zaman da çekiliyor. Hangi irade onu oraya alıyor? Hangi irade onu geri alıyor? Ortada muazzam bir şey var, şuur var maşallah.
Maşallah.
Yani orada vücudun suyunun ne kadar olduğunu hesaplayan bir şamandıra da yok. Çok detaylı olarak ne yapılıyor? Orada işte en ileri laboratuvarların, biyokimya laboratuvarlarının yapamadığını yapıyor. Ve vücuttaki su tuz dengesini ayarlıyor. Yani onları ölçüyor, biçiyor. Çok hassas bir şekilde yapıyor bunu. Moleküler seviyede değerlendiriyor tabii ki. Ve doğru anda gereken hareketi yapıyor. Bakın hiç öyle olay tesadüfe ya da şansa bırakılmış diye bir şey yok. Zaten şans diye hiçbir şey olmadığını evet. görüyoruz bu şekilde. Evet. Şans, tesadüf, yeryüzünde böyle bir şey yok. Kainatta böyle bir şey asla izin verilmiyor. Evet. Her şey çok kontrollü. Bir protein çıkıyor, gerektiği zaman üretilmiş o haliyle çıkıyor ve en doğru hareketi yapıyor. Bu ne demek? Allah'ın kusursuz yaratışı demek.
Evet inşallah.
Mesela ona bir örnek verelim. Proteinlerin çıkışı dedin ya Cihat Hocam. Proteinler Serdar Hocam da daha önce çok anlattığı gibi çıktığı gibi kullanılmıyor. Yani ribozomda üretildiği gibi kullanılmıyor. Ribozomda üretilen protein ilk önce endoplazmik redikuluma, onun yolculuğundan sonra da Golgi aygıtı denen bir hücre organeli var. Golgi aygıtı. Bu tam bir şekil verme fabrikası, 3 boyutlu. Ve bu Golgi aygıtının içerisinde de yine protein, enzimler var.
Evet.
Onlar da bu hücrelere 3 boyutlu şekillerini veriyor. Mesela burada bunun küçük bir animasyonu var.
Proteinlere 3 boyutlu şekillerini
evet.
veriyorlar.
Evet. Şimdi endoplazmik redikulumda şekilde gördüğünüz gibi burada Golgi cisimciğinin bazı parçaları var. Bunlar Golgi ağına ait parçalar. Şimdi bu parçalarda protein enzimler var. Bu gördüğünüz Golgi'nin içerisindeki enzimler. Bakın enzimler gelen ham proteini alıp 3 boyutlu şekillerine ulaştırıyor. Bir de ayrı bir mucize var. Şimdi hücre içinde transportasyon, bir yolculuk mucizesi var. O moleküller, o sıvı dolu hücrenin kapkaranlık ortamında nereye gideceğini biliyormuşçasına hatasız bir şekilde yolculuk yapıyorlar. Şimdi bilim buna bazı motor proteinlerin etkisinin olduğunu, yani işte yolcunun ona yol gösteren, onun yolculuğa iletmesini sağlayan bazı motor proteinlerin olduğunu söylüyor ama çok aydınlığa kavuşmuş bir nokta değil. Bu proteinin, bu molekülün endoplazmik redikulumdan Golgi cisimciğine nasıl gittiğini şu an bilim tam net olarak cevaplayamıyor. Ama gittiği zaman bakın devam edelim. İçeriye kapsüller halinde alınıyor. Bakın.
Birleşiyor.
Evet. Evvela bir büyük bir paket haline geliyor ve burada fabrikada işlem başlıyor. Şimdi içine ayrıntısına indiğimizde Golgi'ye ait enzimler var. Onlar o proteinleri bekliyorlar. Her bir enzim etki ettiği özel proteine 3 boyutlu şeklinin bir kısmını veriyor. Şimdi burada da bir ayrı mucize var. Yani bir anda olmuyor. Bakın 3 tane bölgesi var. Sis değil mi? Medial ve trans. Evet. Trans en sonunda çıkış bölümü. Bu bölümlere ait özel enzimler gelen paketler içerisindeki proteinleri alıyor ve özel yine kendi içerisindeki proteinlerle 3 boyutlu şeklinde kavuşturup hücrenin içerisinde bırakıveriyor ve hücrenin içerisinde yolculuğuna devam ediyor. Yani 3 boyutlu bir şekli vermenin zorluğu, 3 boyutlu o şekli vermezse hücredeki işlevinin olmaması, bu tip şeyleri biliyormuşçasına Golgi cisimciği bütün o proteinlere gerekli 3 boyutlu halini veriyor, şeklini veriyor ve o şekilde hücrenin içerisinde devam etmesini, işlevlerini yapmasını sağlamış oluyor.
Evet. Burada bahsettin. Golgi'nin içinde bazı enzimler hazır bekliyor işlemler yapmak için. Şimdi çok çeşitli proteinler geliyor. Şu ana kadar o yol üzerinde 1150 çeşit enzim bulundu. Yani 1150 çeşit enzim, 1150 çeşit değişikliğe sebep oluyor proteinlerde. Ama bunu her proteinde de yapmıyor. Yapması gerektiği proteinlerde yapıyor. Mesela kolajen diye bir protein var. Hücre yüzeyinde kullanılıyor şeklinde de gördük. Orada kolajen proteinleri nasıl anneler kız çocuklarını böyle saçlarını örerler böyle düzgün bir şekilde şekil verdiriliyor. Kolajenler üçlü şekli birbiri üzerinde dönerek güçlü bir yapı sağlanıyor. Bunu nasıl yapıyor? Bazı aminositlerde değişikliklere sebep oluyor. İlgili enzimler Golgi'de. Onlar enzimler değişik proteinler kolajenlerin o ilk hallerinde değişikliklere sebep oluyor. O değişiklik yapılan yerler birbirlerine bağlanıyorlar ve güçlü bir halat gibi oluyorlar. Şimdi bu enzimlerden bir tanesinde bir hata olsa, mesela bu kolajende bir genetik bir hastalık var, onda oluyor. Kolajenler birbirine düzgün bağlanamıyor ve gerekli güç sağlanamıyor hücre yüzeyinde. Böyle hastalar embriyolojik gelişimlerini düzgün şey yapamıyorlar ve erken ölümler oluyor. Başka türlü hastalıklar da oluyor. Bakın evet. Yani 1150 çeşit enzimde tekinde olan tek bir kusur neye sebep oluyor? Dolayısıyla yani diğer her şey olsa sadece bu olmadığında birey neye uğruyor? Gelişime mi sebep oluyor? O tarz bireyler hastalıklı oluyor ve fazla ömürleri olmuyor. Dolayısıyla hiçbir şeyin olmadığı bir ortamda kademe kademe gelişim tam bir safsata, tam bir akılsızlık örneğidir. Yani bunu artık bu kadar bilginin olduğu bir çağda hala söylüyor olmaları çok gülünç. Yani çok cahilce.
Şimdi özellikle bu proteinin 3 boyutlu yapısına kavuşmasında başka proteinlerin gelip de o amino asit zincirini belli şekilde katlamaları söz konusu.
Evet.
Yani şaperon denen proteinlerin gelip onu çalışacağı hale getirmesi var. Yani zincirin tek başına oluşmuş olması asla yeterli değil. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Ancak ve ancak o üç boyutlu yapısına bilinçli ve şuurlu bir şekilde bir mekanizma onu gelip şekillendirinceye kadar. Şekillendirince o artık insülin hormonuysa insülin hormonu, antidiüretik hormonsa bahsettiğimiz o böbrekteki, evet, vücuttaki su alım ve fazla atılmasını sağlayan hormonsa veya başka milyonlarca hormon var bu şekilde vücutta çalışan. Sırf insan vücudu değil, bitkilerde de var, hayvanlarda da var.
Bakterilerde de var.
Bakterilerde de var aynı şekilde. Bütün canlı hücrenin içinde hormonlar, pardon, proteinler zaten çalışıyor. Hormonlar ve enzimler zaten proteinlerden müteşekkil olduğu için hormon demiş oldum.
Evet.
Şimdi son olarak New Scientist'te ve aynı şekilde yeni yayınlanan bir yazı var. Şöyle diyorlar, diyorlar ki proteinin kendi üzerine katlanması olayı diyorlar. Bugüne kadar bilinen en bilinmeyen efsanedir diyorlar. Biz bunun sebebini bilmiyoruz diyorlar. Ve çok merak ediyoruz diyorlar. Ve bir örnekle yine açıklamış. Diyorlar ki bu öyle bir algoritmadır ki diyor, bir hiçbir şekilde insanın ulaşamayacağı bir origami şeklinde açıklayabiliriz bunu diyorlar. Origami hani bilirsiniz, belli kağıt şekilleri olur. O kağıtları katlarsınız. Mesela ona ilişkin bir video var, onu göstereyim ben size. Katlarsınız ve üç boyutlu şekil elde edilir. Öyle değil mi?
Evet.
Bakın burada.
Uzak doğu kağıt katlama, evet, sanatı.
Kağıt katlama sanatı. Onu örnek vermek istedim.
Play bas.
Üç boyutlu şekli insanın vermesine örnek.
Evet.
Yani insan,
evet,
verse nasıl verebilir?
Şöyle başaralım. Şimdi bakıyorsunuz bir kağıt katlanıyor. Ortada hiçbir üç boyutlu bir şekil yok henüz. Ama en sonunda bakacaksınız mantıklı bir şekil çıkacak ortaya. Düz bir kağıttan sonra. İşte hücrenin içinde olan olay da böyle. Ve bunu yapanlar bir insan değil bakın. Bir şuurlu hiçbir kimse yok ortada.
Evet.
Ancak şuursuz moleküller var. Gözü olmayan, kulağı olmayan, eğitim almadıkları kesin net olan. Moleküller bunu yapıyor. Başka proteinler zaten, başka bu şekilde şekillendirilmiş olan başka proteinler bunu yapıyor. Bir de malzeme bunu... ne? Yine dörtgen bir kağıt gibi düşünün. Ona benzer bir şekilde, evet, bir amino asit zinciri. Başka hiçbir şey değil. Ve en sonunda bakıyorsunuz mantıklı bir şekil ortaya çıkacak. Burada bir en sonunda bakın hala biz bile bilmiyoruz nasıl bir şeklin ortaya çıkacağını.
Merak bekliyoruz, evet.
Değil mi? Özellikle söylemiyorum ben de. Çünkü insanlar merak etsin. Protein de bunu bilmiyordur ne yaptığını. Bunun bu şekillendirici operon şaperon proteinleri.
Başka bir insan o kağıdı verseniz başka bir insana onu yapamazdı. Hani aklı şuuru olsa olan, eli ayağı olan değil mi? Bir insana
tabii ki
versen.
Tabii yani, evet, yapılmış şekli gösterince yapmak çok zor.
Evet.
Evet.
Bilmeden yapması çok zor. Hı-hı.
Burada bir roket şekline ulaşmaya çalışıyor onu baştan. Yani insanlar çok merak ettiyse söyleyeyim şimdiden. Bir roket yapmaya çalışıyor insan. Ve bilim adamlarının söyledikleri gerçekten güzel bir itiraf. Diyorlar ki bilebildiğimiz kadarıyla diyor origaminin kat kat ve kat üzerinde insan becerisinin çok çok üzerinde bir maharet var burada sergilenmekte olan diyorlar.
Evet.
Bunu ben söylemiyorum. Bunu evrimci olduğu bilinen, evrim teorisini savunan ve insanları bunu empoze etmeye çalışan evrimci kaynaklardan en önemlisi New Scientist dergisi söylüyor.
Evet.
Yani her şeyi biliyor olmalarına rağmen hala gerçeği felsefi anlamda, ideolojik anlamda çarpıtmaya çalışmaları, yani bu kadar gerçeği de itiraf etmelerine rağmen yapmaları tabii ki Allah'ın bir ayeti, bir delili olmuş oluyor.
Evet.
İnşallah.
Şimdi proteinin varlığı için proteinlere gerek var. Bu birinci şart.
Evet.
Sadece bu bile zaten evrim teorisini çökertmek için yeterli. Ayrıca proteinin yani düzgün çalışabilmesi için de başka proteine ihtiyaç var.
Evet.
Yani bir protein heykeltıraş gibi nasıl iş yapsın? Evet. Değil mi? Böyle yani. Şuurlu bir iş yapamaz yani. Bu Allah'ın açık bir yaratılış delili. Ve çeşit çeşit böyle şaperonlar var. Farklı farklı proteinlerde farklı farklı şaperonlara ihtiyaç var. Yani tek böyle bir usta da yok. Yani bu usta mesela bir sürü farklı origami şekli yapabiliyor. Ama yani bir sürü çeşitte şaperon proteine ihtiyaç var. Ayrıca hücrelerimizde bir de bunları kontrol eden mekanizmalar var. Onlar da tespit edildi. Özel alıcı hücreler bakıyorlar. Yani düzgün katlanmış mı, katlanmamış mı?
Bir de onu gelip kontrol eder.
Kontrol ediyor. Eğer düzgün katlanmadığını algılarsa, yani çok şuurlu bir seçim var burada. Yani bunu bilim adamlarını yapamaz, anlayamaz yani düzgün katlanıp katlanmadı. Bunu tespit ederse zincirleme bir işlem zinciriyle genlere kadar gidiliyor, bir haber veriliyor. Deniyor ki bizim daha fazla katlama proteine ihtiyacımız var. Evet. O ilgili genlerden katlayıcı proteinler üretiliyor ve ilgili bölgeye, katlanma işleminin yapıldığı yere katlayıcı proteinler ulaştırılıyor.
Evet.
Dolayısıyla mucize üstüne mucize, mükemmel akıl var hücrede. Bazı cahil yazarlar diyor işte aptal hücre diyor. Halbuki yani hücrenin aklının milyonda biri, o cahil yazarda yok yani.
Evet. Şimdi burada gördüğümüz hala
devam ediyor. Hala
katlamaya devam ediyor tabii şahıs. Ama bizim proteinlerimiz ne kadar kısa sürede katlanıyorlar?
Çok çok kısa yani. Evet.
Saniyede 2000 tane protein hazır hale getiriliyor,
evet.
Değil mi?
Ve çok daha kompleks bir yapısı var. Böyle basit,
evet.
Küçük bir kağıt
parçası. Bir yapı da değil yani. Evet. Kağıt, yani burada kaç aşama vardır? Hani saysanız diyelim 50 tane, 60 tane, hadi diyelim 100 aşamalı bir şey olsun. Böyle bir ürünü ortaya çıkarmak için yapılan hareket olsun. Evet. Orada 500 tane amino asit var. Tek bir en basit diye kabul edebileceğimiz bir proteinde.
Evet.
Ona ait yapılan katlamalar çok daha 3 boyutlu ve çok hassas bir katlama sergilenmiş oluyor. Nerede sergileniyor bu? Karanlık hücrenin içinde gözle görmeyen moleküller tarafından şekillendiriliyorlar. Ve saniyede bakın 2000 tane protein kusursuz olarak bu şekilde imal edilebiliyor.
Şimdi o
ne demek bu? Mucize demek. Yani Allah'ın sonsuz aklı ve kuvvetiyle Allah'ın nasıl yarattığını görmüş oluyoruz elhamdülillah.
Şimdi o proteinler imal edildikten sonra o programın başına bahsetmiş olduğum hücre içi iskeletler, hücrenin içinde uzanan uzun proteinden direkler ile sıvı ortamda 3 boyutlu yapıda hareket nasıl ediyor? Ona şimdi bu videoda izleyelim. Bu yapıdaki gördüğümüz her şey protein.
Evet.
O adım atan, her adım attığında oluşan reaksiyonları tetikleyen bütün enzimlerin hepsi birer protein. Evet. İşte bu da genel hücre içindeki o 3 boyutlu iskelet yapısında kullanılan uzun direklerin geniş açıdan bir görüntüsü.
Mikrotübüller.
Mikrotübüller.
Bir iskeleti var hücrenin. Bu şekilde sağdan soldan basıldığında hücre yine şeklini kaybetmiyor. Eski halini rahatlıkla dönebiliyor. Esneklik kazandırmış oluyor. Ve bozulmamasını sağlamış oluyor bu şey iskelet yapı.
Ayrıca evet, bu iskelet maşallah. Yapı kullanılarak hücre hareketi de sağlanabiliyor. Mesela bu çok ilginç. Nasıl tankın paletleri böyle hareket eder, evet. Hücreyi döndürür. O iskelet yapısından da bir çok kompleks bir süreçe faydalanarak hücre hareketleri de sağlanabiliyor. Evet. Bu da çok ilginç bir durum.
Ve bu mikrotübüllere diğer bir deyişle raylar da diyorlar. Biyolojide ray diye tabir ediliyor. Proteinlerin üzerinde götürülüp getirildiği transport nakil yolları, nakil rayları diye tabir ediliyor.
O da proteinden, o da proteinden.
Evet,
her şey proteinden. Bir tane rayda hata olsa, tren yoldan çıksa çok büyük kaza oluyor.
Evet.
Hiçbir
evet.
hata yok maşallah.
Evet, inşallah. Maşallah. Şimdi bütün bunların yanında, şimdi evrimciler hani böyle saçma sapan akıllarıyla işte bir protein keşke tesadüfen olsa diyor. Olmuyor yani matematiksel olarak da bu olmuyor. Ama biz ellerine bütün proteinleri verelim ne kadar istiyorlarsa. Hepsini verdiğimiz takdirde de hiçbir şey olmaz. Niye? Çünkü yani mesela şu binayı da düşünelim. Bir sürü parçadan oluşuyor. İşte betondan oluşuyor, tuğlalardan oluşuyor, camdan oluşuyor, işte plastik malzemeden oluşuyor. Bütün modüllerini, bütün parçalarını ellerine versek, bunu bir organizasyonla, bir şuurla bir araya getirmezse bir insan, orada sadece anlamsız bir yığın olur. Hücrede de böyle proteinler, sadece varlığının hiçbir anlamı yok. Onları doğru yerlerine, doğru yönleriyle beraber yerleştirmek gerekiyor. Şimdi hücredeki önceki programlarda da bahsettik. Bunun için Allah muazzam bir sistem yaratmış. Bakın bilgi nasıl moleküllerin üzerine yazılıyor. Yani tesadüf bunu yazamaz. Proteinler üretildikleri yerden üzerlerine etiket proteinleri yapıştırılıyor. Yani etiket neye anlama geliyor? Bu protein üretildi ama bu proteinin bir de görev yeri var. Görev yeri de şurasıdır bilgisi. Mesela hücre zarıdır, mitokondridir veya hücrenin çekirdekçiğidir. Mesela bir örnek görelim. Burada işte bir kargomuz var. Bu bir protein. Bu kargo proteini üzerinde bir sinyal dizisi barındırıyor. Bu sinyal dizisini algılayan bazı proteinler var. Bu proteinler şeyi de kullanarak, hücrede var olan enerjiyi de kullanarak ya aşağı doğru, eğer yukarı doğru hücre çekirdekçinin içinden çıkması gerekiyorsa yukarı doğru bir hareket yaptırılıyor.
Burada şimdi, şu anda içerisi ve dışarısı mı var? Onu da
evet,
söyleyelim.
Tabii. Onu tam net bir şekilde anlatalım. Burada hücrenin içinde bir bölge var. Şu kısım çekirdekçik. Yani DNA'nın korunduğu yer. Evet. DNA'nın içinde de çok çeşitli proteinler görev alıyor. Dolayısıyla oraya da proteinlerin eriştirmesi gerekiyor.
Çekirdeğin içinde.
Çekirdeğin içine de eriştirmesi gerekiyor. Mesela histon proteinleri. Hücrenin katlanmasında görev alıyor veya bir sürü enzim de var.
Aşağı taraf çekirdek, evet. Dışarı taraf
hücrenin,
tarafı.
Hücrenin iç bölgesi.
Sitoplazması.
Evet, hücre sıvısının bulunduğu bölge. Aşağı ve yukarı olan şeyler için, hareketler için enzimler gerekli. Ayrıca kapılar gerekli, özel kapılar. Ve bazı sinyal bilgileri gerekli. Bunların her birinin olması dahilinde ancak hücre çekirdekçiğine bilgi gidip gelebiliyor. Buradaki en ufak bir hata mesela enzimlerin olmaması, burada RAN diye bir enzim var, o görev alıyor. Onun olmaması ya da etiketinde yanlış bir yazı olması proteinin görev yerine gidememesi anlamına geliyor.
Çekirdeğin içine kabul edilmemesi ya da
evet.
İçerideyse dışarıya bırakılmaması
evet.
Anlamına gelmiş oluyor.
Evet.
Herkes yerli yerinde nasıl durması gerekiyorsa, nerede olmaları gerekiyorsa buna göre
evet.
Yerlerini biliyorlar, görevlerini biliyorlar, buna göre de hareket ediyorlar.
Evet inşallah.
Maşallah.
Proteinin sentezine ait bir kısa bir video var. Bunu izlerken konuşabiliriz. Hücrenin çekirdeğinde hocamın bahsettiği gibi oluşan 3.2 milyar harften oluşan bir DNA'mız var. Bu DNA'mız bizim genimizde bulunan, bizim soyumuzdaki bütün insanlara ait genleri de kapsayan, yani insanlık tarihinin hemen hemen büyük bir kısmını kapsayan bütün bilgiyi barındırıyor.
Evet.
1 gram DNA'da 1 trilyon CD'nin alabileceği bilgi kadar bilgi var. Şimdi video devam ederken, şimdi hücrede sentezlenen mRNA, yani DNA'dan çıkarılan kopya ribozoma gidiyor ve ribozomda şimdi gördüğünüz gibi orada bir işlem oluyor. mRNA değil mi?
Mesajcı RNA.
Evet, mesajcı RNA ribozoma geldikten sonra ribozomun içerisinde mucizevi bir reaksiyon var. Saniyede 2000 tane üretilen proteinin işte 2000'de saniyenin 2000'de biri gibi bir zamanda tRNA denen bir ucunda o mRNA'daki DNA'nın kopya şifresinin 3 harfinin karşısına gelecek olan doğru şifreyi bulunduran, diğer ucunda da o 3 harfli şifreye ait olan amino asidi barındıran tRNA denen bir yapı var. Bu da RNA ama amino asit barındıran tRNA.
Amino taşıyor.
Taşıyor.
Evet.
Ama o kadar büyük hızla taşıyor ki saniyede yani bir saniyenin 2000'de biri kadar bir zamanda toplam protein ait bütün amino asitler ribozomun içerisinde bir mekanizma var. Onları oraya taşıyan, oradaki birleşmeyi sağlayan, peptit bağlarını oluşturan ve onları endoplazmik radikuluma gönderen müthiş bir sistem var.
Evet.
Yani hücrenin içerisine girdiğimizde bu hücreye ait hücre bilimi Bununla ilgili birçok detay tespit etmeye çalışıyor ve sürekli araştırıyor, sürekli araştırıyor. Elimizdeki bütün teknolojik imkanlara baktığımızda hala bir araştırma var. Yani oluşan hız, evet, ortaya çıkan ürünler insan aklının çok daha üstünde.
Evet. Maşallah. Şimdi çok büyük hız var yani, gerçekten de. Bir araba motoruna bakıyorsunuz, dakikada 2000 devir yapıyor. Dakikada 4000 devire çıkınca işte gürültü artmaya başlıyor. Ama hücrede bakıyorsunuz hiç ses de yok. Evet. Hiç ses yok ve saniyede 2000 tane protein üretiliyor kusursuz bir şekilde. İşte bilgi ona göre çözülüyor, çözümleniyor, deşifre ediliyor. Ona göre işte pek çok parça bir araya geliyor. Paketlemesi de var bunun içinde. Kendi içinde nakliyeleri de var, proteinlerin ilgili bölümlere. Ama çıt ses yok. Nasıl oluyor bu? Mükemmellik Allah'ın kusursuz yaratışı. İnşallah.
Şimdi şöyle maşallah bir şey örnek olsa, yani bilim adamları, bir mühendisler bir fabrika yapsa. Ama o fabrikada kendisi gibi bir fabrika üretse. Ve o fabrikada kendisi gibi bir fabrika üretse. Elbette ki buradaki teknoloji mükemmel bir teknoloji olurdu. Bizim hücrelerimize de ilk yaratıldığından beri bu mükemmel sanat devam ediyor. Yani hücremizin kendisi bir fabrika gibi, çünkü üzerinde bir sürü protein üretiliyor. Ama o fabrika tekrar kendisi gibi bir fabrika üretiliyor. O hücre çoklanıyor, bölünüyor. Benzer bir şey yapılıyor. Bunun benzeri şu an yapılmıyor yani. Yani benzeri şu anki ileri teknolojimizde yakınına bile eremiyoruz. Yani böyle muazzam bir dünyada yaşıyoruz biz. Mesela şimdi bir sürü çeşit protein üretiliyor ama dedik doğru yerlerine de eriştirilmesi gerekiyor. Ama bu da yeterli değil. Yani mesela şu masa burada duruyor. Dışarıda bir yerde yapıldı bu, buraya getirildi. Ama buraya getirildiğinde ters de konulabilir, işte yan da konulabilir, işte dik, yanlamasına dik de konulabilir. Bin bir çeşit de konulabilir yani. Ama burada akıllıca seçim bir tane. Peki bu proteinler görev yerlerinde doğru yönleriyle nasıl yerleştiriliyor? Orada da çok büyük bir akıl var. Bir örneğini görelim. Mesela şu protein, şu gen bir protein kodluyor. Ve bu protein hücre zarında görevli. Burası hücre zarını gösteriyor. Hücre zarı çift zar yapısındadır. Ve çoğu kez böyle birden kez fazla dolaşması gerekiyor. Şimdi bu protein buraya normalde yerleşmez. Birincisi yerleşecek bir sistem yaratılmış, bir. İkincisi doğru yönleriyle yerleşmesi gerekiyor. Bilim adamları şöyle bir ilginç tespitte bulunuyorlar. Bu gende bazı bölgelerin amacı yerleşmesini sağlayan diziler içermesi. Proteinin mesela start stop'la bildirilen bölgeler bu proteinin zara yerleşmesini gösteren amnios dizileri. Bunlara bakılarak yerleştiriliyor buraya. Şimdi protein buraya kadar gelişi bir mucize. Bir sürü protein elden ele elden ele taşıyor. Ama onun dışında yerleştirilmesi de bir ayrı bir mucize. Orada da sinyal dizilerine göre düzgün bir şekilde yerleştiriliyor. Bunun böyle olması gerekiyor. Niye? Çünkü öyle ki bu proteinlerden bazen birden fazlası bir araya gelerek şeyler oluşturuyorlar. Kim yapılar oluşturuyorlar. Mesela kanallar oluşturuyorlar. Burada düzgün bir şekilde bir parça eğer yerleştirilmezse o kanal düzgün şekilde çalışmaz. Yani mesela geçirmesi gereken iyonları geçirmez. Maddeleri geçirmez. Veya düzgün bir şekilde kapatılmayacağı için hiç geçirmez. Dolayısıyla mükemmel bir şekilde ve doğru yönüyle, mesela içeriden dışarı doğru olan bir yön olması lazım. Ve oraya tutunması da lazım. Mesela oradan geçip gidebilir ama o zara tutunacak şekilde de malzeme seçimi var. Yani bin bir çeşit burada düşünce var yani düzgün şekilde yerleşmesi için.
Bin bir çeşit de değil yani, evet, milyarlarca basamak var. Hepsi mükemmel bir,
evet,
şekilde.
Evet, inşallah. Işte. Şimdi burada da büyük bir şuur görüyoruz. Ve tesadüf bu şuuru da elbette gösteremez. Evet. Dolayısıyla evrim hakikaten büyük bir saçmalık.
Evet, maşallah. Maşallah. Şimdi bilimin bu yalnızca biyokimya dalıyla ilgili çok kısa bir bölümünü şu anda irdelemiş olduk. Evet. Burada neyi görmüş olduk? Yani tesadüf burada yok. Yani astronomiye baktığımızda astronomide de aynı şekilde görüyoruz. İşte dünyanın güneşe olan uzaklığı ne kadar hassas ayarlanmış. İşte açısı mevsimlerin oluşması için ne kadar hassas ayarlanmış. Mevsimler olmasa dünyadaki işte rüzgarlar oluşmuyor. Rüzgarlar oluşmuyor. O zaman işte polenler başka bitkileri döllememiş oluyorlar. Yani o zaman bitki şey olmuyor yeryüzünde. Bitkiler yeşermiyor. Oksijen olmuyor. Hayat olmuyor. Bakın ne kadar hassas, değil mi? Tek bir detaydan yola çıkmış oldu. Proteinler biyokimya alanında böyle binlerce, milyonlarca ayet Allah'ın varlığının delilini ortaya koyuyor. Bilim hangi dalına bakarsak bakalım her yere hakim olan, tek güç sahibi olan Yüce Allah'ın varlığını ortaya koyuyor. Ve bu öyle bir güç ki Allah'ın gücünün her yere hakim olan tek yegane güç olduğunu görmüş oluyoruz. Bir ayet-i kerimede çünkü Allah, Cenab-ı Allah bildiriyor. Gücün ve kuvvetin tümüyle Allah'a ait olduğunu bir bilselerdi diyor. Evet, kafirler için ahirette cezalarını çekerken Allah tasvir ediyor onları. Ve devamında daha önceden bilse bilmelerinin kendileri için daha iyi olacağını bildirmiş oluyor bize inşallah ayet-i kerimede. İnşallah yani burada yapmaya çalıştığımız şey de Allah'ın varlığının delillerini insanlara anlatmak. Aynı zamanda inşallah kendimize en başta anlatmış oluyoruz. Çünkü biz ne kadar daha detaylı öğrenirsek inşallah vesile olmuş oluyor. İnşallah imanımızın derinleşmesine vesile olmuş olur. Maşallah. Hem bize faydası var, hem dinleyenlerimizin de eğer inanmıyorlarsa, eğer evrimci varsa bizi dinleyen, bir defa onlar yanlış yolda olduklarını rahatlıkla anlayacaklardır. İman eden zaten Müslüman kardeşlerimiz de inşallah imanlarını bu şekilde sağlamlaştırmış olacaklar. O yüzden evrim teorisinin, evrim iddiasının çürütülmesi çok önemli. Çünkü dinin karşısında, Allah'a imanın karşısında yalnızca bu ideoloji var. Başka ideoloji yok. İşte komünizmmiş, faşizmmiş, yok işte kapitalizmmiş. Bunların hepsi, vahşi kapitalizmden bahsediyorum. Yani insanları işte hor gören, aşağılayan, zarar veren, gerektiğinde öldürülmelerine işte rahatlıkla karar verebilen zihniyetlerin temelinde, bakıyorsunuz her zaman için bu ideolojilerin temelinde Darwinizm felsefesi var. Ve Allah'a imanı hoş görmeyen, engelleyen ve Allah'ın varlığını reddeden felsefe var. İşte bu Darwinizm. O yüzden bunun çok detaylarına inip bu şekilde çürütmemiz Müslümanın en büyük görevi olmuş oluyor inşallah.
İnşallah. İnşallah. Şimdi bir ilginç daha örnek var. Dilerseniz onu göstereceğim. Şimdi bakteriler zarla, onların da bir zarı kaplı. İşte parazit bakteriler vücudumuz için büyük bir tehlike. Onların yüzeylerinde kimliklerini ifade eden bazı diziler oluyor. Yani nasıl bir kurumsal bir binada işte herkesin bir işte adı soyadı olan bir kart viziti vardır. Bütün bu hücrelerde de herkesin kimliğini belirten özel diziler oluyor. Şimdi bu dizilere bakarak bizim vücudumuz kendini koruyor. Algıladığı takdirde bu bir mesela bakteriyle karşılaştı, zararlı bir bakteriyle. Kimliğinden de anladı bunun zararlı olduğunu. O zaman onu ona karşı savunma sistemi hücreleriyle etkisiz hale getiriyor. Şimdi bir tane işte hani cahil yazar diyor ya hücreler işte aptaldır. Şimdi bakalım öyle mi değil mi? Şimdi bir tane bakteri var. Bu bakteri özel bir gen repertuarı var. 1000 kadar gen var üzerinde. Sadece bir görevi var bu genlerin. Kimliğini değiştirme. Yani burada uzman ajanlar gibi davranıyor.
Bakteri. Kimliğini değiştirme.
Evet. Bakteri kimlik bilgisini başta işte birinci sıradan koyuyor. Ondan sonra savunma sistemleri tanıyor. Etkisiz hale gerçekleştirmeye çalışıyor. Bunun üzerine bakteri kimlik bilgisini değiştiriyor. Sanki estetik ameliyat olur gibi.
Yani lenfositler tespit ediyorlar bunu.
Evet.
Ve buna ilişkin antibiyotik üretiyorlar. Antikorlar
antikor üretiyorlar.
B lenfositleri için.
Evet.
Ve bu şekilde etkisiz hale getirildi derken.
Evet.
Bu onu fark edip de.
Evet. O fark edip kimlik bilgisini değiştiriyor. Evet, kimlik bilgisini değiştiriyor. Başka bir gen o kimlik bilgisini farklı bir yapıyla göstermeye çalışıyor. Ondan sonra yine savunma sistemi bunun farkına varıyor. Farkına vardıktan sonra bu sefer üçüncü gene geçiyor. Böyle 1000 tane gen var. Her seferinde adeta estetik ameliyat oluyor ve farklı bir kimlikle karşısına çıkıyor savunma sistemin. Mükemmel bir akıl. Yani böyle bir strateji dehası. Ve hani insan aklına gelse de bu uygulaması bir meseledir. Bakterinin hiçbir aklı yok. Evet. Yani böyle zekice bir yöntemi nasıl bulsun ve nasıl uygulasın?
Yani o genleri kendi içine kendisini monte etmemiştir zaten.
Evet.
Yani gen dediğimiz şey, gen mühendisini herkes biliyor. Ne yapıyor gen mühendisliğinde? Yeni genler mi imal ediliyor?
Hayır.
Var olan genler yerleştiriliyor. Yani yerleri değiştiriliyor. İşte domatesin işte geni alınıyor. İşte başka bir işte daha üretken, daha büyük domatesler elde etmek üzere bir gen seçiliyor. Başka bir yere enjekte ediliyor. Bir hücrenin içine enjekte ediliyor. Ne yapılıyor burada? Var olan bir gen kullanılıyor. Burada bakteri yepyeni bir bilgiden bahsediyoruz biz burada. Yani lenfositlerin bile bilmediği başka bir bilgiden bahsediyoruz. lenfositleri şaşırtmak amacıyla başka bir gen ortaya çıkarıyor. Ama bu onun zaten DNA'sında var olan genler zaten.
Tabii. Yani ilk baştan konulmuş olduğu çok belli.
Yani gen mühendisliğinin çok çok ötesinde bir bilgi var burada kullanılmakta olan ve yapılmakta olan. Strateji olarak olsun, bilgi seviyesi olarak ve kuvvet seviyesi olarak, teknolojisi kuvveti açısından gerçekten
evet, inşallah.
Allah'ın varlığının delili olmuş oluyor inşallah.
İnşallah.
Gen mühendisliğinde zaten en önemli konu işe yarayan genin tespit edilmesi. Yani mesela Escherichia coli'de mesela sindirimle ilgili bir enzimin tespit edilip o aynı sindirim enzimi eksik olan hastalarda o enzimin mesela kullanılması gerekiyor. Hedef bu diyelim. Bununla ilgili o enzimi tespit etmek hangi DNA'nın hangi kodonunda başlıyor, hangi kodonunda bitiyor, hangi nükleik asitinde başlayıp hangi nükleik asitinde bittiğini tespit etmek tamamen deneme yanılma yollarıyla. İşte kesici enzimleri gönderiyorlar. DNA'nın o kısmını kesiyor. Baktı ki çalışmıyor.
Deneyler yani. Yapılıyor. Eksikliğinde evet. Ne oluyorsa demek bu gen bu işe yarıyormuş deniyor. Diyor.
Onun boyunu tespit ediyor. İşte kaç nükleotit dizisi acaba bununla etkili. Evet. Ona göre gen enzimlerini üretiyorlar. Enzimlerini kullanıyorlar. Ona göre o enzimler kesilip tekrar izole ediliyor vesaire. Hepsi dediğiniz gibi yani var olan yapının üzerinden gidiyor sadece.
Evet.
Bunu da tabii bulan insanlar bayağı büyük ödüller alıyorlar bilimsel açıdan.
Tabii.
Bayağı bir konu.
Cizom bakteri yani bakterinin bunu düşünmediği ortada, bakteriye mi ödül vereceğiz? Burada övmemiz gereken onu yaratan Allah.
Allah inşallah.
İnşallah. Şimdi bir çok ilginç bir örnek daha var. Dün biraz bahsettik ama bugün daha fazla detay verelim. Şimdi savunma sistemi hücreleri normalde kanda geziyorlar. Beyaz kan hücreleri.
Lenfositler.
Bunlar işte vücutta savaşın olduğu bir yere erişmeleri gerekiyorlar. Halbuki kan içinde gidiyorlar. Burada çok büyük bir problem var. Şimdi kanda hareketli, büyük bir hızla giden bir ortamda oradan dik bir hareketle kan, o da bambaşka bir hücrenin içinden geçmesi lazım. Yani odunları düşünelim. Nehirden akıyorlar. Bu odunlar ilgili bir yerde bekleyen birileri tarafından alınması gerekiyor.
İlgili dokuya geldiği zaman kan akımı kılcal damarlarla ilgili dokuda olduğunu bilircesine oradan içeriye alınması gerekiyor. Ak yuvarların.
Evet. Şimdi bu nasıl oluyor? Onu göreceğiz. Şimdi beyaz kan hücreleri hareket ediyorlar. Hareket ederken mesela ilgili yer burası, işte savaşın olduğu bölge. Burada bazı sinyaller üretiliyor. Üretildiğinde bakın bu çok karışık bir sistem hakikaten ve gerçekten büyük bir müziğe şahit olacağız. Buradaki yüzeydeki endotel hücrelerde normalde hücre zarında bir şey yok. Problemli olan bölgede bazı maddeler üretiliyor ve beyaz kan hücrelerinin geçeceği bölgeye bu maddeler yerleştiriliyor. Bunlar alıcılar. Yani mesela bir bina düşünelim. Binanın bir güvenliği vardır. Güvenliğe diyorlar ki misafir gelecek birazdan. Onları karşılamak için geçer misin kapıya? Güvenlik kapıya geliyor. Burada da öyle güvenlik birimleri var. Bunlar işte ellerini uzatıyorlar buraya. İkinci adım. Burada bunun üzerinde buna yapışacak moleküller var. Şeker molekülleri. Bunlar bunlara yapışıyorlar. Ondan sonra bununla beraber ek bir mekanizma devreye giriyor. Yine şunun üzerinden ek bir sağlamlaştırıcı mekanizma var. O beyaz kan hücresiyle ek bir bağlantı sağlıyor. Bir sonraki adımda da bunlar ilk başta hani birisini geçtiğini düşünelim şimdi nehirden. Elimizi attık. Daha sonra öncü birliklerin gelmesiyle bir süre eline ulaşıp oradan çekilmesi gerekiyor. İşte o da bu oluyor. Şurada bir şey göreceğiz. Protein dizisi göreceğiz. Güçlü bir şekilde çekilmesi sağlıyor. Bu sadece biri. Bunun gibi iki tane daha protein var. Bu iki tane protein yoluyla bu üç protein güçlü bir şekilde şeyi çekiyor. Beyaz kan hücresini çekiyor. Ama bununla beraber normalde şurada bir duvar gibi bir bölge var. Özel sinyaller bu bölgenin açılmasını sağlıyor. Ve açılmasıyla beraber aradan beyaz kan hücreleri geçiyor. Burada bir sürü protein doku hücresinde bulunuyor. Bir sürü protein beyaz kan hücresinde bulunuyor. Ve doğru yerde bu açılma gerçekleşiyor. Bazı hastalıklar tespit ediyorlar. Burada sayısız proteinden veya daha doğrusu çok sayıda proteinden yalnızca bir tanesinin bir yerinde bir hata oluyor. mutasyonda. Bu sayede beyaz kan hücreleri ilgili yerlere gidemiyor. Bu tarz hastalar çok kolay bir şekilde ölüyorlar. Yani şimdi burada nasıl bir şey görüyoruz? Kademe kademe gelişim diye bir şeyin mümkün olmadığını. Çünkü en ufak bir hata, burada bir sürü proteinden bahsediyoruz. Bir de bu proteinlerin içlere doğru uzanan başka şeyi var, uzantıları var. Evet. Orada herhangi bir yerde bir hata savunma sistemin çökmesine ve ölüme sebep oluyor. Hiçbir savunma sistemin olmadığı bir ortamda. Çünkü evrimciler de diyor ki kademe kademe gelişti diyor. Yani başta yoktu diyor. Başta yoksa hiçbir savunmanın olmadığı bir ortamda bu bakterilere karşı ve vücutta iltihaplanmalara karşı o problemli bölgelerde bu savunma nasıl olacak? Olmayacak. Olmayacağı için de kademe kademe gelişme olmayacak. Bu tarz bireyler nasıl rahat ölüyorlar? Bütün nesil böyle hastalık olan bütün nesil ölümüyle sonlanır. Yani kademe kademe gelişme diye bir şey söz konusu değil.
Evet. Şimdi bir videomuz var. İsterseniz onu izleyelim. Evrimcilerin kendi itirafları, daha doğrusu ne duruma düştüklerini göstermesi evet. açısından önemli bir video. Örnek olarak verebiliriz. Sesini duyabilecek miyiz yalnız?
Evet, evet. Sesini duyabiliriz. Şimdi zaten akciğerle ilgili kısım. Şimdi burada bir şey sorulacak. Akciğerle ilgili, akciğerin oluşumuyla ilgili. Bakın soruyu soruyor. Bakın ona verdiği cevap çok şaşırtıcı. Çok basit olarak yapmış kendini ama bakalım nasıl bir cevap verdi.
Binlerce çok basit bir organ var. Bunun görevi balığın suyun içindeki konumunu ayarlamak. Sizin kanınızdaki hemoglobin molekülünün oksijene olan ilgisini ayarlayan bir takım basit kimyasallar var. Evet. Bunlardaki birkaç atomluk çok basit değişiklikler bile hemoglobinden oksijen moleküllerinin açığa çıkmasını sağlıyor. Evet. Bakın basit bir mutasyonla istediğiniz damarın içinde gaz biriktirme özelliği kazanıyorsunuz. Bu bir iş.
Üç kelime söyleyebilir miyim?
Bu işlevsel bir özelliktir. Çünkü balığın denizin içindeki konumunu ayarlamasına sebep olur.
Üç kelime.
Bundan sonraki aşama onun bir kese içine alınması için tek bir mutasyondur. Bundan sonraki aşama balığın kendi vücudunun içindeki bir keseyi akciğer olarak kullanması da tek bir mutasyondur. Bunların bütün kademeleri binlerce defa gösterilir.
Evet. Yani burada anlatılan, mesela Serdar Hocam çok ayrıntılı anlattı burada. Üç boyutlu şeklinde kavuşması için proteinin ne kadar ince ayrıntılı işlemlerden geçmesi gerekiyor. Şimdi buradaki beyefendi diyor ki, akciğer hava kesesi içerisine alınması için gereken tek bir mutasyondur dediği bir dokunun, yani milyonlarca hücreden oluşan, milyonlarca proteinden oluşan kompleks bir yapının tamamen evet, değişip çok daha farklı bir fabrika haline gelmesini sağlayacak tek bir mutasyon.
Ya akıllara durgunluk verecek bir cesaret gösteriyorlar burada evet. ve iddiada bulunuyorlar. Yani normal tek bir mutasyon başka bir organı çalışan başka diğer bir organa çevirmez. Değil mi?
Evet.
Yani solungacı akciğer haline dönüştürmez. Solungacın yapısı apayrıdır. İşleyişi apayrıdır. Akciğerlerin çalışma şekli, anatomisiyle, fizyolojisiyle, metabolizma yapılarıyla, hücreleri içindeki yapılarla, hücrelerin içindeki proteinleriyle tamamen apayrıdır. Yani tek bir mutasyon bunu değiştirmeye yetmez. Mutasyon zaten bilgide eksilmedir. Evet. Yeni bir bilgi ekleme değildir. Burada olması gereken yeni bir bilginin eklenmesi değil. Apayrı bir bilginin değil, apayrı yepyeni milyarlarca, yüz milyarlarca bilginin bir anda oluşması demek. Evet. Yani tek bir bilginin de yepyeni bir şekilde ortaya gelmesinden bahsetmiyoruz. Yüz milyarlarca yepyeni bilginin bir anda oluşmasından bahsediyoruz.
Evet. Burada hakikaten o kadar cahilce konuşuyor ki. Bir de birkaç şey teknik bilgi bilip hani böyle onları söylüyor ama arada hiçbir bağlantı da yok. Yani biraz detay verelim. Şimdi balıklarda bir konumlandırma sistemi var. Bir defa bu konumlandırma sistemi apayrı, yani akciğerle hiç bilgisi yok. Bir, yanal çizgi organı deniliyor buna.
Evet.
Bu yanal çizgi organı hakikaten çok büyük bir mucize. Yediğimiz balıklara daha dikkatli bakarsak, mesela alabalıklarda falan dikkatli bakarsanız bu solungaç kısmından kuyruğuna kadar bir çizgi boyunca bir hat vardır. O hatta içeride özel bir sıvı vardır. O sıvının da hemen arkasında özel sinir hücreleri vardır. Nöromast deniliyor bunlara. Şimdi buralarda müthiş bir akıl var. Hani konumlandırma dedi ya beyefendi. Bu nöromastlar şeyi algılıyorlar. Sıvı içindeki basıncı algılıyorlar. Bir defa akciğerle hiç bilgisi yok bunun. Solunumla hiçbir alakası yok. Yer olarak da, yapı olarak da. Mesela bu akvaryumlarda kim balıklar vardır veya denizde. Bir balık diğer balığı kovaladığında çok ani bir refleksle algılar. Çok ani bir refleksle yön değiştirir ve nereden geleceğini çok iyi bir şekilde bilir. Bu nasıl oluyor? Su içindeki hareket sıvı basıncı yoluyla balığa iletiliyor. O basınç balığın içindeki o yanal çizgi dediğimiz organda oradaki özel sıvıyı titreştiriyor. Onun hemen arkasındaki nöromastlar titreştiriliyor. Şimdi orada birden fazla alıcı var. Hedefin yaydığı basınç dalgasına göre her bir nöromast farklı şiddette uyarılıyor. Dolayısıyla orada bir bilgi kodlanmış oluyor. Yani nasıl bir bilgi? Hedef bilgisi kodlu. Çünkü her bir nöromast, her bir alıcı farklı bir şekilde uyarılıyor. Şimdi bilim adamları bu elektrik elektronikte bir alan var. Mesela farklı radarlar hedef bir uçakla alakalı bir sürü sinyal bilgisi alırlar. Ama uçak nerededir sorusunu da ortak bir akılla cevap vermeleri gerekir. Çünkü bambaşka bilgilerden ortak bir yön tayini gerekiyor. Burada çok çeşitli algoritmalar tasarladılar. Bu algoritmalarla işte belli bir hata payıyla bulmaya çalışıyorlar. Bunu balıklarda da denediler. Bunu projesini de yaptılar. Bunun için biyologlar, yazılımcılar, işte elektrik, elektronik mühendisleri, matematikçiler bir araya geldiler. Ve bunun benzeri bir sistem oluşturdular. Ama o kadar kötüydü ki, yani balıktaki sisteme göre o yön tayin sistemi o kadar kusurluydu ki, balıktaki sistem mükemmel çalışıyor, yön tayin sistemi. Oradaki çeşitli algoritmalar geliştirdiler. Çok çok kusurlu. Şimdi bu balıktaki bu yön tayin sistemi, o bir sürü farklı bilgiden hedef yer nasıl tayin edilir? Burada çalışan algoritma mükemmel. Çünkü çok daha iyi bir şekilde avcı da çok mükemmel bir sistemle kovalıyor bu basınç dalgalarını kullanarak. Bu bir. İkincisi, bir defa balıklardaki solunum sistemiyle kara canlılarındaki solunum sistemi apayrı. Öyle değil mi?
Evet.
Yani biz havayı çekiyoruz, aynı yoldan geri veriyoruz. Balıklarda öyle değil.
Sürekli
bir kanaldan alıp başka bir kanaldan veriyor. Bu bir. Buradaki tek yönlü problem nasıl çözülecek? Bu mutasyonla çözülebilen bir şey olur mu? Yani oradaki oradaki bir problem.
Mesela
bir bozulma oldu. İşte yol kapandı. Olacak şey ne olur? Balık havasızlıktan ölür. İkincisi, sıvı ortamında oksijen erimiş vaziyette bulunur. Havada öyle değildir. Dolayısıyla oralarda mutlaka oksijenin süzüp alınması farklı yöntemlerle olmak zorundadır. Bir mutasyon eğer bunu bozduysa işte havada almaya meyilli bir şekilde hemoglobin yapısını bozduysa, o zaman o sıvıda yaşayamayacaktır. O sıvıda yaşayamayacak noktadadır. Ayrıca Allah öyle mükemmel bir sistem yaratmış ki bizde. Mesela bazı genler test edildi hemoglobinle alakalı. Şimdi bizim büyüme safhalarımızda farklı farklı oksijen ihtiyaçları oluyor. Ve bulunduğumuz ortamlar da bambaşka oluyor. Mesela bebeğin anne karnındaki ortamı bambaşka bir ortam. İşte büyüdüğünde ve çeşitli yaşlarındaki oksijen ihtiyaçları bambaşka ortamlar. Oralarda mesela bazı gen toplulukları bulundu. Gen topluluklarına göre hemoglobin üretiliyor. Ama mesela burada da çok büyük bir akıl var. Yani hangi gen ve hangi gen topluluğu doğru zamanda üretilmesi gerektiğini nereden bilsin? Çünkü anne karnındaki bir hemoglobin tipiyle işte yetişkin bir bireydeki hemoglobin tipi bambaşka. Dolayısıyla bunun her aşaması çok şuurlu bir şekilde olmak zorunda ve öyle de oluyor. Bu da Allah'ın mükemmel sanatı olmuş oluyor. Ayrıca sıvıdaki basınçla havadaki basınç bambaşka. Sıvıdaki basınç hem atmosfer basıncı hem de sıvı basıncı eklendiğinde çok yüklü oluyor. Dolayısıyla buradaki basınç ayarlarının çok düzenli bir şekilde yapılması gerekiyor. Orada olan bir mutasyon bu sistemi bozacağından artık sıvıda da yaşanacaktır. Dolayısıyla kademe kademe gelişim olabilecek en saçma, en cahilce izah.
Evet. Evet, şimdi kısa bir ara verelim isterseniz. Daha sonra programımıza devam edeceğiz. Görüşmek üzere.
Evet sayın izleyiciler, kaldığımız yerden canlı yayınımıza devam ediyoruz.
İnşallah.
Evet Serdar Hocam.
Şimdi proteinlerde şekil verme hadisesini bahsettik ilk bölümde. Hakikaten de cansız, şuursuz atomların kendilerinden çok çok büyük ortamlar için bir şekil tasarlamaları olacak bir iş değil. Değil mi? Yani bir hücrenin yapısını düşünelim. Ne kadar büyük o tek bir proteine nazaran. Ve hücrelerde çok çok ilginç şekillerle karşılaşıyoruz. Mesela virüslerin şekillerine baktığınızda böyle muazzam, simetrik, düzgün şekiller var. Bir tane şekil göstereceğim burada. Bu şekil, bahsettik, hücreler endoplazmik retikulumda ve Golgi'de ortamdaki şartlardan korunabilmesi için paketleniyor dedik. Son derece uyumlu bir şekil yani ve simetrik bir şekil. Eski Yunan'da böyle matematikçiler uğraşmışlar. Yani böyle düzgün şekiller, birbirini tekrarlı cisimler kullanarak nasıl yapılabilir diye. Bunun böyle sınırlı sayıda çözümü vardır. Yani böyle herkesin yapabileceği problemler değildir bir. İkincisi de hakikaten de sınırlı sayıda çözümü vardır. Mesela bu çok düzgün şekli, 12 pentagon, 6 heksagondan oluşan şekli şöyle tek bir proteinden yapılıyor. Bu proteinin öyle özel bir yapısı var ki düzgün şekilde bir araya getirdiğinizde bu düzgün netice elde edilebiliyor. Şimdi bu hangi akıl bunu erdirebilir? Yani tek bir proteini düzgün bir şekilde tekrarlayarak bütün üç boyutlu yüzey kaplanacak ve simetrik olarak kaplanacak. Bunu elbette ki yani şuursuz atomlar böyle güzel bir sanatı elde edemezler. Bu her yerde olduğu gibi şekil vermede de Allah'ın üstün sanatı açıkça gözüküyor. İnşallah.
Yani
İnşallah.
Mühendislik harikası diyebiliriz evet, zaten buna.
İnşallah.
Çünkü bu çalışan bir makine, çalışan bir robot motor bu sonuç itibariyle. Üretim yapıyor. Kendi başına bunu mükemmel halde gerçekleştiriyor. Buna göre dizayn edilmiş, tasarımlanmış ve buna göre üretilmiş. Ve kusursuz bir şekilde de çalışıyor zaten.
Evet.
Yani burada çok çok ötesinde yani sanatın da çok çok ötesinde bir mucizevi bir durum söz konusu.
Maşallah.
Tek başına tek protein Allah'ın varlığının delili olmuş oluyor inşallah.
Evet.
İnşallah. Artı, i̇nşallah. Artı insan vücudunda 100 bin çeşit protein üretilebiliyor. Tek bir hücrenin içinde milyarlarca protein var. Bak tek bir protein olmadığı zaman zaten sistem çöküyor mu? Çöküyor.
Evet.
Evet.
Neden? Çünkü bir protein oldu, iki protein oldu, üç protein oldu, dört protein oldu. Ama milyar tane proteine kadar hepsinin tek tek aynı anda var olması gerekiyor. Yani dört protein yetmiyor. Beş protein de yetmiyor. Yüz tanesi de yetmiyor. Bin tanesi de yetmiyor hücrenin çalışması için. Neden? Çünkü bunlar bir takım halinde çalışıyorlar. Bakın bu çok önemli. Yani eğer bu proteinin böylesine bir üç boyutlu bir yapısı varsa bunun gibi başka üç boyutlu yapıda buna uygun olarak çalışmak üzere tasarlanmış, dizayn edilmiş, daha doğrusu yaratılmış. Çünkü Allah ol demesiyle bir anda yaratılıyor. Saniyede 2000 tane protein üretilmesi zaten evet. O ol demeyle yaratılma anlamına geliyor zaten. Bunlar bir arada çalışmak üzere yani diğerlerinin üç boyutlu yapısı da yine bununla beraber çalışmak üzere özel olarak yaratılmış. Üç boyutlu yapılar. Yani bu böyle yaratıldı. Diğerleri yaratılmadı. Buna uygun olarak yaratılmadı. Böyle bir şey zaten hücre içinde canlılık olmuyor bu şekilde. İnşallah. En basit hücre ne diye hesaplanmış? Yani NASA'nın yaptığı çalışmalar var. Uzayda işte en basit canlı nedir diye yaptıkları çalışmalar. Mikoplazma hominis denen bir bakteri tipi var. Daha doğrusu bir mantar hücresi. Bunun kaç tane proteini var diye hesaplamışlar. En basit canlı diye nitelendirebilecekler. Ama hiç de basit değil tabii bu hiçbir şekilde. Çünkü bunun çekirdeği var, içinde DNA'sı var, Golgi cisimciği var, endoplazmik retikulumu var, kofulları var, kendi içinde hücre zarı var ve proteinleri var. Kaç tane proteini var biliyor musunuz? Birbirinden ayrı yapılara sahip. 239 tane proteini var. Bu 239 tane proteinin her biri kendine has özelliklere sahip 3 boyutlu yapılarda karşımıza çıkıyorlar. Ve her birinin 3 boyutlu yapısı diğer robot moleküller olan proteinlerle, diğer robotlarla beraber çalışmak üzere 3 boyutlu yapılara sahip. Bir tanesinin 3 boyutlu yapısı bozuk olsa zaten o işlevsiz bir protein olmuş oluyor. Zaten o mikoplazma hominisi denen mantar hücresi zaten ölmüş oluyor. Canlılığını yitirmiş oluyor. Yani böylesine hassas bir yapı. Bunun matematiksel olarak hesabını yaptıklarında tek bir proteinin hani 500 amino asitten oluşan ortalama bir protein hani bir tek başına meydana gelme olasılığı 10 üzeri 950 evet. de bir ihtimal diye imkansızlığını belirtiyoruz ya. İkinci proteinin meydana gelme ihtimali bir bu kadar daha yanına getirin. Yani 950 ile 950'yi toplamak gerekiyor.
Çünkü ikisinin de aynı anda olması gerekiyor.
Aynı anda var olması gerekiyor. Üçüncü bir proteinin yine aynı şekilde olma ihtimali 950 evet. artı 950 artı 950. Dördüncü bir proteinin bir araya gelme aynı anda var olma ihtimali. Evet, tamam, evet. Beşincinin de yine aynı anda var olması mecbur. Altıncının da bu 100, 101, 102, 103, 231, 38, 39, 239. 239. proteine kadar bu şekilde toplanması gerekiyor. Yani 10 üzeri binlerle evet. ifade edilemeyen artık milyar hesabı bir şey olmuş oluyor. Bir evet, rakam evet. olmuş oluyor ki bunun bir zaten yani tahayyül edilemeyecek adını zaten koymak mevzu bahis değil.
Kısa bir bilgi vereceğim. Rakamın büyük
60 açısından. Sayfalık 60 sayfalık bir kitaba sığdırabilirsiniz diyorlar. Evet. Bu kadar sıfırı diyorlar.
Kainattaki bütün atomların sayısını hesaplamışlar. 10 üzeri 79.
Evet.
Kainatın tamamına ait bütün atomların sayısı 10 üzeri 79. Artık bu olasılığın evet. nasıl bir şey
yani
oldu?
Yani olasılığı geçtik. O 10 üzeri rakam. Denen rakamın sıfırlarını yerleştirmek için 60 sayfalık bir kitabı ancak sızdırabilirsiniz diyorlar. Yani böylesine bir imkansızlık. Çünkü aynı anda bütün proteinleriyle bir anda var olması gerekiyor. Bu da yeterli değil. Hücre zarının zaten var olması gerekiyor. Bir layer çift tabakalı lipid tabakasının mükemmel bir şekilde oluşmuş olması gerekiyor. Sonra bu proteinlerin bir anda var olması da tek başına yeterli değil. İlgili yerlerde, ilgili noktalarda yerleştirmeleri gerekiyor. Bunu bilen bir akıl gerekiyor yine. Yani DNA gerekiyor. DNA bilgisinin zaten varlığı gerekiyor. Ki zaten bakıyoruz DNA'daki bilgiler deşifre edilerek bu proteinler üretiliyor. Ya yani tesadüflerle üretilmiyor bu proteinler. Bir bilgiye göre üretiliyorlar. Bilgisizce, tesadüflerle böyle bir şey söz konusu değil. Doğada en basit de, yani basit diye evrimcilerin hani basittir diye nitelendirilebilecekleri tek hücreli canlı olan mikoplazma hominisin bile böylesine kompleks bir yapısı varken yani kalkıp da burada tesadüf canlılık işte tesadüf oluşmuştur demek en büyük saçmalık olmuş oluyor.
Evet. Bir örnek daha verelim onunla ilgili. Şimdi canlılarda yani bir insan vücudunda 100 trilyon tane hücre var. Şimdi her hücrede 10 milyar tane protein var yaklaşık olarak. Bir protein içerisinde 500 tane amino asit var. Ve yani rakam olarak hesaplanması için söylüyorum bunu. Ve sadece tek bir amino asitin hemoglobin molekülündeki tek bir amino asitin yer değiştirmesiyle insan ölümcül bir hastalık olan orak hücre anemisi hastalığına yakalanıyor. Şimdi hücrenin fotoğrafını da gösterelim ekranda. Şimdi normalde şu yaz yuvarlak olanlar sağlıklı hemoglobin hücreleri. Şimdi bir mutasyon geliyor. Evrimcilerin bu canlılıktaki tüm bilgileri oluşturduğunu iddia ettikleri mutasyon geliyor. Buna isabet ettiği zaman bu hemoglobin molekülü bu şekilde alıyor. Şimdi bu hemoglobin molekülü normalde insan vücudunda
şekli bozuluyor. Evet. Albümarlar o disk yapıyı ortadan basık olan ve evet. kılcal damarların içinden rahatlıkla geçmelerini sağlayan o esnek yapılarını bu nedenle yitirmiş oluyorlar. Çünkü al yuvarlarının içindeki hemoglobin proteini yapısını kaybetmiş oluyor ve böylece kristalize olmaya başlıyor hemoglobin molekülü, hemoglobin proteinleri ve evet. o yüzden de kırmızı kan hücreleri bu şekilde orak haline gelmeye başlıyorlar. O disk evet. yassı disk yapılarını yitirmiş oluyorlar. Evet. Hücrelerin içinden de artık geçemiyorlar.
Evet, kılcal damarlarda
tıkanmalara sebep oluyorlar. Kılcal damarlar tıkanıyor. Bu böbreklerdeki kılcal damarlar en çok nerelerde var hayati organ olarak? Böbreklerde var. Böbreklerde tıkanınca böbrek yetmezliğine gidiyor insanlar. Böbrek hastası oluyor bu insanlarımız. Gözlerinde kılcal retinede oluşturan kılcal damarlarda tıkanmalara sebep oluyor ki bu insanlar kör olmaya başlıyorlar.
Beyin
damarları tıkanıyor. İşte felç geçirmeye başlıyorlar. Kalpteki kılcal damarlar tıkanıyor, kalp krizi geçiriyorlar. Yani derilerinde işte yaralar açılmaya başlıyor. Kılcal damarlar artık nerede varsa düşünün yani. İşte özellikle dizlerinde, eklemlerinde baskıya maruz kalınan yerlerde büyük hasarlar oluşuyor. Dizlerine yürüyemez hale geliyorlar. Ve bu insanlar zaten ergenlik çağına pek ulaşamadan kaybediliyor.
Yani insan vücudunda İnşallah. Ki katrilyonlarca amino asitin sadece bir tanesini yer değiştirmesiyle oluşuyor. Evet. Yani böyle binlerce katlık bir gökdelen düşünelim. Bu gökdelen içinden sadece bir tuğlanın çekildiğinde tüm gökdelenin yıkılması gibi bir durum bu. Yani canlılık bu kadar kompleks bir yapısı var canlılığın. Ve yani yavaş gelişmelerle oluşabilecek veyahut da mutasyona direnç gösterebilecek, mutasyonla gelişme sağlayabilecek bir yapısı kesinlikle yok insan vücudunun.
Evet.
Video var, gösterdin mi videoyu? Evet. Bu Habertürk'le ilgili yine.
Şey de tabii bu konuyla alakalı. Ben, bir önceki konuyla ilgili olarak şunu da belirtmem lazım. Yani proteinler o her şeyle var oldu diyelim hücrenin içinde. O yine yeterli değil. Hücre zarı da olması gerekiyor dedik. Mitokondrisinin olması gerekiyor. Çünkü bu proteinlerin çalışabilmesi için enerjiye ihtiyaç var. Bunlar ATP kullanıyorlar çünkü. Birer moleküler robot olarak, motor molekül olarak ATP'ye ihtiyaçları var. Düzenli olarak bunlara ATP sunulması gerekiyor. Bunun da nerede yapıldığını görüyoruz. Mitokondride üretildiğini görüyoruz. Mitokondri gibi bir enerji santralinin üretilmiş olması ve hazır bulunduruluyor olması gerekiyor. Bir tane, iki tane de değil. Tek bir hücrenin içinde binlerce, bazı hücrelerin içinde milyonlarca mitokondri olması gerekiyor. Artı bu proteinlerin bir anda varlığı tek başına yeterli değil. Devamlı surette üretilmeleri gerekiyor. Çünkü bunların bir yarı ömürleri var. Eskimeleri, yıpranmaları ve ölmeleri de mevzubahis. Yani hücrenin içinde. Devamlı surette yenileniyor bunlar.
Evet, en uzun ömürlü proteinin ömrü 2 gün. Hücrede.
Evet. Yani yerine yerisini koymak gerekiyor. Bunun için de bilginin zaten sabit olarak orada durması gerekiyor. Yani hücrenin ana beyin merkezi olan çekirdeğin içinde ki DNA'da hazır olması gerekiyor. Orada duruyor olması tek başına yeterli değil. O bilginin sitoplazma içine aktarılması gerekiyor. Bunun için de DNA'nın gidip orada ilgili bölümünün, o proteinin bir proteinse artık o üretilecek hangi proteinse, ona ait ilgili bölgenin DNA'da yerinin tespit edilip o bölgenin kopyasının çıkarılması, fotokopi gibi kopyasının çıkarılması ve sitoplazmanın içine, çekirdeğin içinden çıkarılıp, bakın birisi gidecek oradan içeriden onu çıkaracak, dışarıya getirecek. Sitoplazmanın içine getirecek çünkü sitoplazmanın içinde var ribozomlar. Ribozomlar proteini üretecek olanlar.
Evet.
Ana motor moleküller yine proteinlerden müteşekkil ve bunlar üretecekler. DNA'dan kopyası çıkarılarak gelen bilgi üzerinde çalışarak yapacaklar bunu. Yani böylesine alabildiğince yani her detayına ne zaman nerede inersek, hücrenin hangi detayına inersek her yerinde muhteşem yani akıl sınırlarının kat kat ötesinde tesadüfe asla yer bırakmayacak düzeyde bir yaratılış harikası çıkıyor her aşamasında.
İnşallah. Şimdi yani basit diye bir canlı hakikaten yok. Yani Allah bu bütün canlılar alemi böyle büyük bir fabrika gibi yaratmış. Ve her biri bir fabrikanın çarkı gibi. Kendi içlerinde de bir fabrika gibi, kendi içlerindeki parçaları da bir çark gibi. Ve hepsi birbirine bağlı. Ve burada basit değil, hepsi amaca yönelik ve hepsi Allah verdiği bir görev var. O görevi mükemmel yerine getiriyor. Yani mesela bazı aletler vardır. Mesela makas. Makasın yaptığı bir işi başka böyle bir televizyon yapamaz. Yani bir amaç vardır. Kesme işi. Makas onu daha iyi yapar. Şimdi ikisi de mükemmel bir şekilde yapılmış mı? Yapılmış. Yani ikisi de mükemmel. Bir makas da tesadüfen olmaz. Bir bilgisayar da tesadüfen olmaz. Farklı işlere yönelik, farklı görevlere yönelik farklı aletler gerekir. Evet. Bunların hiçbiri de tesadüfen olmaz.
Ve ilkel de değil.
İlkel de değildir. Yani çünkü her biri kendisi mükemmel çalışıyor zaten. Ayrıca bakteriler mesela ilkel cahilce kafalarıyla baktıkları, yani evrimcilerin o cahil, akılsızca kafalarıyla baktıkları bakteriler insanların ürettiği amino asitlerin çeşidinden iki katını üretiyorlar. Canlılarda kullanılan 20 çeşit amino asit vardır. Bakteriler, çoğu bakteri 20 çeşit amino asitin 20'sini de kendi hücrelerinde üretebilirler. Bunu insanlar yapamaz. İnsanlar 10 tanesini yapabiliyor ve biz muhtacız. Diğer besinleri, bitkileri, hayvanları, onlardan aldığımız besinleri sindirerek ancak o amino asitleri yapabiliyoruz. Şimdi evrimciler insanları en ileri canlılar olarak görüyorlar mı? Görüyorlar. O en ileri olarak gördüğü canlı ufacık bir bakterinin yaptığı işi yapamıyor.
Ki ilk canlı
bakteri. Evet. Burada dolayısıyla o cahil kafalarıyla bu saçma sapan işte ilkelden gelişmişe iddiasını bırakmaları gerekiyor. Her biri görevini mükemmel bir şekilde yapıyor. Bu onların basit olmadığını, hepsinin amaca yönelik ve düzgün olarak çalıştığının delilidir. Burada birini diğerine illa da türemesine bir gerek mi var yani? Her bir düzgün bir şekilde yaşıyorsa biri diğerine niye dönüşsün? Her bir kendi vazifesini düzgün yapıyor. Bir örnek daha vereceğim. Mesela azot çok önemli, değil mi? Azot 100 küsür elementten sadece biri ve canlılık için çok hayati. Neden? Proteinlerin en temel yapı taşları azot. Şimdi bu azot canlılar aleminde dönmesi gerekiyor. İşte havada bir oran var, çok yüksek bir oranda. Ve ta bize kadar bu azotun gelmesi gerekiyor. Biz azotu havadan çekip alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Bizim azotu kendi bünyemize katmamız da bakteriler yoluyla oluyor. Nasıl oluyor bu peki? Şimdi azotun canlı aleminde bir döngüsü var. İşte nitrik oksit diyebileceğimiz çeşitli safhaları, işte amonyak safhası ve kendi aralarında böyle bir daire şeklinde bir dönüşüm var. Bunların her birinde bakteriler görev alır. Bakteriler bu dönüşümde görev alır. Ve bunların en hayati kısmı azotun havada olduğu ortamdan canlılar alemine geçişini sağlanmasıdır. Buna nitrojenin sabitlenmesi diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Bunun için bir enzim Allah yaratmış. Bu enzimin adı nitrogenaz enzimi. Nitrogenaz enzimi 20 kadar genden oluşuyor. Bu son derece kompleks bir protein. Bu bizde yok. Bu protein bizde yok ama evrimcilerin cahil kafasıyla baktıkları bakteri de bu özel tür bir bakteri de bu Allah bunu yaratmış maşallah. 20 çeşit gen görevli. Bu 20 çeşit genin bir kısmı bu enzimin yapısını anlatıyor. Şu maddeden şu kadar kullanılır bunda diye. Bir kısmı o maddelerden üretimini sağlıyor. Sadece aminositten müteşekkil değil bu. Onun yanında demir var, fosfor var, sülfür var. Bunların her birinin çok mükemmel bir şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. Çünkü kritik yerlerde ancak bunlar görev yapabiliyor. Bu enzim vasıtasıyla havadan azot canlı bünyesine bağlanabiliyor bu enzimle. Bunu endüstride yapabiliyorlar ama çok zor şartlarda ciddi bir enerji kaybıyla, ciddi bir ısı kaybıyla yapıyorlar. Ama bakteri bunu o küçücük yerinde küçücük bir molekülle yapıyor. Ve yüksek bir sıcaklıkta yapmıyor bunu. Çevre şartlarında yapıyor. Yani böyle bir teknoloji bizde yok. Bu bakteriler ilk yaratıldığı andan itibaren var. Evet. Ve bu enzimin üretilmesi kontrollü bir şekilde oluyor. Yani ne kadar ihtiyaç varsa ona o kadar kullanılıyor. Bu genler organize bir şekilde çalıştırılıyor. Yani her birinin organize bir şekilde çalıştırılıp düzgün bir şekilde oluşturması gerekiyor. Niye? Çünkü bakterinin yaşaması da gerekiyor. Kaynaklarını düzgün bir şekilde kullanıp bu enzimden yeteri kadar üretecek ki diğer kısıtlı kaynaklarını kendi diğer ihtiyaçlarına kullanabilsin. Her aşamasıyla kontrol altında tutulan bir sistem. Dolayısıyla canlılar her biri mükemmel yaratılmış. Her biri görevini mükemmel görüyor. Ve birinden diğerine geçiş, mesela bu 20 tane genden mutasyon diyor ya vatandaşı, mutasyonda bir değişiklik oldu. O değişiklik olan yapıyı da bozuyor. Zaten sen bunu bu şekilde bulmuyor musun? O gende o ilgili yeri bozarak işlev kaybından ne işe yaradığını anlamıyor musun? O şekilde buluyorsun. O zaman o cahil kafanla bunun fayda sağladığını nasıl söylersin? Bunu demagojiyle söyleyemezsin. Çünkü artık o geçti o vakit. Yani herkesin ne olduğunu çok iyi görüyor. Ve o demagojiye de yer bırakılmayacak zaten. Bırakılmıyor da. Hocamız
bir ayet okuyacağım.
Vesilesiyle inşallah.
Konuşan Allah'a sanırım. Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Böylece onların kendisiyle akledebilecek kalpleri ve işitebilecek kulakları oluversin. Yani yeryüzünde dolaştığında değil mi? Kalpler yani anlayış, mantık, kafa, anlayış ve o gözlemler sonucunda işittikleriyle, gördükleriyle, gözlemledikleriyle anlayabilecekleri bilgileri toplamasınlar mı diyor Allah. Çünkü doğrusu gözler kör olmaz. Yani insan gözlemlediği zaman yani müspet, tarafsız bir bilim insanı deney yapıp, gözlem yapıp laboratuvarda ve dünyada çevrede elde ettiği bilgilerle evrim teorisine inanması mümkün değil.
İnşallah.
Yani Allah'ı varlığını, izni bulamaması mümkün değil. Allah diyor ki gözler kör olmaz ancak sinelerdeki kalpler körelir. Yani Allah'ın özellikle, değil mi, anlayışını kapattığı, gözlerinin görmediği, kulakların işitmediği ve kavrayıştan yoksun bir insan olmuş oluyor. Yoksa somut, hakikaten aklı olan, kalbi olan, mantıklı bir şekilde bilimin gösterdiği verileri inceleyen hiçbir insanın evime inanması mümkün değil.
Evet, inşallah.
Yani bu kadar saçma ve bilim hiçbir temeli olmayan, bu bir mucize, hiçbir bilimsel kanıtı olmayan bir teori, bilim teorisi diye 150 yıldır dünyada bütün üniversitelerde okutuluyor. Hakikaten bir mucize.
Evet, yani inşallah.
Allah'ın mucizesi.
Videoyu gösterelim mi?
Gösterelim.
İzleyelim mi? Şimdi burada bir ara formun nasıl oluştuğuna dair bir anlatım var. Tabii yani süper zırva bir anlatım.
Sesi geldi mi?
Ses gelmedi.
Sonda biraz. Sonda.
Bakalım bu ne? O zaman onu düzeltip evet, şey yapalım. Şimdi şey konusu da çok ilginç. Bu Science Daily denen bir haber sitesi var. Orada konu edinildi. Şimdi deniyor ki, bakın, konumuz şu. Nasıl oluyor da
nano makineler.
Nano makineler mükemmellikle neyi yapabiliyorlar? Oksidatif fosforilasyon denen bir olay var. Hücrenin mitokondrilerinin içinde enerji üretiminde hidrojeni ve oksijeni kullanarak bunu yapıyorlar. Biz diyorlar laboratuvar ortamında hidrojen ve oksijeni bir araya getirdiğimizde ne oluyor diyorlar? Patlıyor diyorlar. Ve ortaya evet, ne çıkıyor? Isı enerjisi çıkıyor diyorlar. Peki mitokondrinin zarının üzerinde bulunan bir proteinden bahsediliyor burada. Bu proteinin adı bir kompleks bunun adı. Bu öyle bir protein ki mitokondriyal kompleks, birinci kompleksi diye söyleniyor buna. Bu öyle bir protein yapısı ki hidrojeni ve oksijeni kullanarak ATP üretiyor. Ve ısı, yani hidrojen ve oksijen hiçbir şekilde patlayıp bir araya gelerek ısı enerjisi ortaya çıkmıyor. Ancak ATP denen özel moleküllerin içinde nasıl işte alkali pillerin içinde enerji hapsedilmiş halde kullanıma evet, hazır hale getirilir ve ihtiyaç görülen yerlere sevk edilir, kullanılır. Cihazların içine koyarsınız, işte gerektiği zaman telefonunuza vesaire, rahatlıkla enerjiyi gerektiği yerde gerektiği zaman kullanırsınız, öyle değil mi? ATP molekülleri sayesinde de hücrenin içinde nerede ihtiyaç varsa enerjiye, enerji bu şekilde sevk edilebiliyor.
Biyolojik piller yani.
Biyolojik piller diyelim. Aynı bu şekilde ifade ediliyor zaten. Pil diye ifade ediliyor. Ve gün boyunca bir insanın vücudunda 65 kilo ATP üretildiği saptanmış durumda. Maşallah. 65 kilo. Maşallah. Bakın hiçbir şekilde bizim haberimiz yok bundan. Ama Allah'ın yaratması, mükemmel yaratması neticesinde bakın mitokondrilerin, yani hücrelerimizin içindeki mitokondri denen organellerin zarında gerçekleşen bir reaksiyon bu. Ve yaklaşık olarak onun şeyini de söylüyorlar zaten. Ne kadar yer tuttuğunu da söylüyorlar. Yaklaşık olarak 45 metrekarelik bir alan ifade etmiş oluyor ki bu mitokondrinin zarının ulaştığı yer olarak, yani metrekare hesabı alan, tuttuğu alan olarak bir insan vücudundaki mitokondrinin toplamı bu şekilde geniş bir alan ihtiva etmiş oluyor. 45 metrekarelik bir alan ihtiva etmiş evet, oluyor. Ve bu mitokondrinin zarı üzerinde gerçekleşen reaksiyonlar neticesinde böylesine düzenli olarak enerji üretimi ve enerjinin de gerektiği zaman gerektiği yerde kullanılmak üzere paketlendiği, enerjinin paketlenmesi. Kim bunu düşünmüş olabilir? Hücre düşünmüş olamaz. Ben bunu düşünmedim. Yani bu kendi evrimcilerin mantığına göre moleküller böyle bir şey icat ettiler. Neden? İhtiyaç duyuldu da o yüzden. Ya bu ne kadar komik bir mantıktır.
Evet.
Yani ihtiyaç duyulduğu zaman hücreler buna karar verip de böyle bir şey dizayn edebiliyorlarsa, böyle bir şey üretime geçebiliyorlarsa, bu hücreler o zaman herkesten çok daha akıllılar. Yani insandan da daha akıllı varlıklardan bahsediyoruz biz burada. Hayır. Hücrelerin kendileri zaten yaratılmışlar. Burada her şeyi yaratan, düzenli biçimde yaratıp ona şekil veren, ona bilgi yükleyen ve bu şekilde her anda yaratmaya devam eden yüce Allah'ın varlığının delilini görmüş oluyoruz.
İnşallah.
Burada.
İnşallah. İnşallah. Hakikaten İnşallah. Bahsettin. Orada mesela açığa çıkan enerji çok tehlikeli bir enerji.
Evet.
O sadece suyla oksijenin bileşmesi aşamasında çıkan. Onun dışında onu sadece büyük bir kısmın bir kısmı. Yani orada bir şeker molekülü var. Şeker molekülündeki o komple enerji kademeli olarak şey yapılıyor. Suya ve karbondioksite kadar düşürülüyor. Normalde oradaki enerji, yani tek bir şeker molekülündeki enerji kontrolsüz bir şekilde ısıya döndürülmesi halinde o hücre yanar.
Evet.
O hücre yanar. Bu olmuyor. Şimdi mesela bazı kanallardan geçişlerde şöyle geçmiş sistemler kullanılıyor. Mesela gemi alınıyor. Bir havuz gibi bölgeye yerleştiriliyor. Ondan sonra o bölge aşağı doğru düşürülüyor. Gemi ilerliyor bir sonraki kademeye.
Süveyş kanalında
oluyor. Evet, oradan bir kademe daha düşüyor. Sonra diğer kanala. Yani nasıl oluyor? Kademe kademe düşülerek kontrollü hale geçiriliyor. İşte enzimlerin, Allah'ın yaratmış olduğu muhteşem makinelerin hücredeki en önemli görevlerinden biri de bu. O kademe kademe geçişi sağlamak. Hı hı. Ve o enzimlerden tekinin olmadığı durumda sistem duruyor, çöküyor. Yani sistem bozuluyor. Zaten orada söylüyor. İşte mesela kompleks 1. Kompleks 1 enzimindeki olan bir hata işte Alzheimer'a, Parkinson gibi hastalıklara sebep oluyor diyor. Yani bunu siz zaten söylüyorsunuz. Yani bu mutasyonlar fayda değil, zarar getirdiğini zaten söylüyorsunuz. Yani buna rağmen yani bir insanın bunun böyle evrimin böyle tesadüfen meydana geldiğini iddia etmesi hakikaten acayip bir durum. Yani Allah'ın o da büyük bir mucizesi hakikaten.
Bir örnek mesela geçen vermiştim onu tekrar hatırlatayım. Bir mol yani bir molekül birimi bu. Demir içeren kataz enzimi. Enzim denen bir fabrika, bir arıtma istasyonu diyelim. Bir enzim proteinden ihtiva edilen. Bir dakikada 0 santigrat derecede 5 milyon hidrojen peroksit yani zehirli olan hidrojen peroksit molekülünü suya, H2O'ya ve oksijene parçalayabilir diyor. Hem tehlikeli bir konu evet. Hidrojenle, oksijenle uğraşmak. Yani aksi bir şey olduğu zaman
patlıyor
ve feci canının ölümüne, hücrenin ölümüne veya feci sonuçlara yol açıyor. Bununla oynuyor bu istasyon yani fabrika, katalaz enzimi. Ve bir dakikada 5 milyon tane hidrojen peroksiti zararsız hale getiriyor. Normal suya ve oksijene çevirip bunları parçalıyor. Vücut için zehirli olduğundan bu katalaz enzimi çok hayati bir görev üstlenmiş oluyor bu anlamda. Bunun doğada bir molekül katalaz enziminin parçaladığı hidrojen peroksiti demir atomu yalnız başına bıraktığımız zaman 300 senede ancak parçalayabiliyormuş. Yani doğal koşullarda bunun böyle parçalanması için 300 sene sürüyor. Enzimin ne kadar büyük bir mucize olduğuna göstermek açısından çok güzel bir örnek.
İnşallah. Yani orada alıyor, atomu alıyor, yerlerini değiştiriyor. Birini diğerine bağlıyor, etkisiz hale getiriyor. Burada moleküler düzeyde, atomlar düzeyinde yapılan bir kusursuz bir müdahale var. Maşallah.
Canının da alfabesi DNA. Evet. Adenin, guanin, sitozin, timin 4 tane harften oluşan 3.2 milyarlık bir harf.
Nasıl yapılacağı tarif edilmiş orada.
Evet, onun tarifi bu dilde oluyor.
Evet.
Yani protein bu dilde üretiliyor. Baktığımız zaman adenin guaninle yapılan işin bir kere bilen bir aklın değil mi? Yapılacak işe göre bir şifre oraya koyması gerekiyor. Alfabeyi ona göre yazması gerekiyor. Yani transkripi.
Evet.
Yani doktorun mesela Cihat Hocam hastalığı bilir. Ona göre de reçeteye adını yazarsın.
Evet.
Ona göre de eczaneci bakar. İlacı görür. O ilacın o işe yaradığını sen bilirsin. Sen söylersin. Yani bilen birisi vardır. Ona göre de o ilaç hastaya gider ve şifa bulur. Yani muhakkak bir bilinç gerekiyor ve bir bilgi gerekiyor.
Evet.
Doğada işte bunun kendi kendine olması da imkansız dediğimize göre her anlamda maşallah bir bilincin izlerini her yerde görüyoruz.
Maşallah.
İnşallah.
Hazır mıydı?
Videomuz hazır.
Başlayalım.
Evet.
Gösterebiliriz. Biraz önce sesi fazla duyamadık. Şimdi daha net duyacağız.
İnşallah.
Dediğim gibi yani buradaki Şafak Mert isimli şahıs ara geçiş formu nasıl oluyor sorusuna kendince bir örnek veriyor. Yani enteresan bir örnek.
Benim anne babama benzerliğim var, benim çocuğum bana benzer var. Çok basit anlatıyorum. Tamam mı? Üç kişi koyuyorsunuz yan yana. Babam, ben, oğul. Üçümüz hepimize benziyoruz. Ve ufak ufak kademe kademe farklılaşıyoruz.
Benim de şu.
Benim ara geçiş olma durumu, benim ara formu olma durumu, benim çarpık olmamı gerektirmez.
Cihat Hocam burada çok güzel sormuşsun. Evrimleşiyor mu? diye sorursun.
Yani istediğin arkadaşlar kavuşsun.
Saçmalıyor. Yani şimdi bir kere izleyenlere hatırlatalım tekrar. Şimdi bir türün, yani ara geçiş formu denilen şey, bir türün, mesela bir balığın Bir sürüngene geçerken aradaki geçirdiği safhanı, safhada yaşayan canlıdır ara formu.
İddia edilen
yani geçişe göre olması iddia edilen şey bu. Yarı balık, yarı sürüngen şeklinde bir canlı. Şimdi iki ayrı türden bahsediyoruz tabii burada. Yani balık ve sürüngen var. Şimdi bu arkadaşın verdiği örnekte sadece insan var. Yani tek bir tür var. Ve onun normal bireysel olarak soyunun devamından bahsediyor. Yani işte dişi ve erkeğin çiftleşip çocuğun olmasından bahsediyor. Burada herhangi bir iki ayrı tür görüyor musunuz? Yani ben göremedim açıkçası. Yani verilen örnek kesinlikle uymuyor. Yani evrimcilerin zaten yaptığı tek şey demagoji. Ve verdikleri örnekler hiçbir zaman kesinlikle oturmaz. Evet. Yani bir de örnek oturmadığı için de bakın çok basit anlatıyorum diyor. Ya basit anlatmıyorsun sen. Yani saptırıyorsun. Başka bir şeyi yok basit yani. Basit bir anlatım değil. Dolayısıyla bu bir ara geçiş formuyla ilgili bir olabilecek, anlatılabilecek bir örnek değil.
Bir de çünkü evrimciler burada şeyi kullanıyorlar. Yani bir türün içinde biliyorsunuz gen havuzu denen bir şey vardır. Genetik biliminde bir ifade vardır. Bu şeyi ifade eder. Yani bir grup genin arasından siz farklı çiftleri bir araya getirdiğinizde erkek ve baba ve anne olarak onların farklı genleri bir araya gelip onlar içinden bazıları çekinik, bazıları baskın olacaktır. Ve farklı özellikler ortaya çıkacaktır çocuklarda. Onların çocuklarında. Onların çocukları da sonra doğup büyüdükten sonra yine başkalarının çocuklarıyla beraber bir araya geldiklerinde, evlendiklerinde onların çocukları da farklı genler, o gen havuzun içinden farklı genler bir araya gelerek bazıları çekinik, bazıları baskın olacak. Yeni özellikler değil bakın. Buradaki ifade budur. Yani düzeltilmesi gereken ifade şudur. Zaten beklenen, olması beklenen şeylerden, seçeneklerden bazıları gözlemlenir hale gelir. Yani buna fenotip denir. Yani belli genotipler bir araya gelerek belli fenotipleri meydana getirirler. Bu zaten beklenen seçeneklerden, ihtimallerden bazıları meydana gelir. Evet. Buna ve gelen farklılıklar da, ortaya çıkan farklılıklar da varyasyon yani çeşitlenme diye ifade edilir genetik biliminde. Bu ne demektir biliyor musunuz? Mesela bir köpek türünü ele alalım. Aynı köpekten mesela köpek türü içinde yine birbirleriyle çiftleşebilen farklı cinsler vardır. Farklı çeşitler vardır köpek çeşitleri. İşte işte en küçüğünden büyüğüne kadar, kangalından dobermanına kadar farklı tipte köpekler göreceksiniz. Değil mi? Bazı çok büyük olanından çok daha küçük olanına kadar. Bunlar ama sonuçta aynı türün içindeki farklı varyasyonlardır bunlar.
Hepsinin bilgisi de aynı.
Farklı çeşitlenmelerdir. DNA'sına girdiğimizde aynı kromozom sayısı olduğunu görürüz. Aynı genlerin aynı proteinleri ürettiğini görürüz. Daha farklı bir yapı yoktur. Evet. Yani genetiği incelendiğinde yine Sivas Kangal'la işte Doberman'ın çiftleşebildiğini görürüz. Çünkü neden? Aynı tür oldukları için. Ortaya çıkan türün yine türünü devam ettirebildiğini, ortaya çıkan çeşidin yine türünü devam ettirebildiğini, kısır olmadığını görürüz. Bu yine aynı türün içindeki varyasyon olduklarını bunların bize kanıtlar.
Burada bir evrim yok.
Yani. Burada bir evrim yoktur.
Evrim yok.
Darwin'in de içine düştüğü hata buydu zaten. Yine işte buradaki o Şafak Mert arkadaşımızın düştüğü hata da yine aynı şekilde bu. Darwin zamanında, kendi zamanında genetik bilinmiyordu. O yüzden ne dedi biliyor musunuz? Şafak Mert de genetiği bilmediği için mutlaka bunu söylemiştir. Onun için söylüyorum. Darwin hayvan pazarlarına gittiğinde işte çiftçilerin inekleri, sığırları farklı sığırlarla çiftleştirerek daha çok süt elde edebildikleri yeni varyasyonları, tabii varyasyon olarak tabii nitelendirmiyordu o. İşte mikro evrim diye bir ifadeyle açıklamaya çalıştı. Evrimleştiğini, işte değiştiğini, Şafak Mert'in de az önce söylediği gibi evrimci arkadaşımızın, işte değiştiğini gözlemledi kendince. Oysa bu değişim o türün içindeki değişimdi. Değişim de değil, varyasyondu. Yani farklı fenotiplerin ortaya çıkmasıydı.
Var olan bir bilginin genetik kurallara göre baskın hale geldiği zaman fenotip de ortaya çıkıyor. Yani evet. Yine var olan bir bilginin sıranın önüne gelmesi gibi.
O türün içindeki o gen havuzunun içindeki, gene pool deniyor buna, gen havuzu içindeki farklı varyasyondan ortaya çıkmasından başka bir şey değil bu. Evet. Bu hangi türün içine bakarsanız böyledir. İnsanlarda da böyledir. İnsanlarda da farklı ırklar vardır. Yani bakıyorsunuz Eskimolar var, bakıyorsunuz Pigmeler var. Çok uzun boylu işte insanlarda bulabiliyorsunuz işte Kuzey Avrupa'da. Pigmeleri görüyorsunuz 1.20-1.50 boylarında insanlar olarak da bulabiliyorsunuz. İşte aborjinleri görebiliyorsunuz. Kemik yapıları, vücudundaki kemikler daha böyle belirgin halde olan insanları görüyorsunuz. Ya da işte Japonları görüyorsunuz, Çinlileri görüyorsunuz, daha minyon insanları görüyorsunuz. Vücut yapıları işte az çok farklılık göstermesine rağmen yine aynı tür içinde olduklarını görüyorsunuz. Bunlar yine birbirleriyle çiftleşebiliyorlar. Doğurdukları çocuklar kısır olmuyor, türünü devam ettirebiliyor. Neden? Çünkü aynı tür oldukları için.
Evet.
DNA'sına bakıldığında yine insan genomudur bu. Farklı bir genle karşılaşmayız. Zencinin geni neyse, zenci kardeşlerimizin Afrika'da yaşayan, siyahi arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin genleri yine neyse, hangi proteinleri kodluyorsa ve üretiyorsa, Kuzey Avrupa insanının da yine aynı şekilde genleri aynı proteinleri kodlar. Daha farklı değildir. Biz evet. aynı türe mensup insanlar olduğumuz içindir bu.
Evet.
Bir örnek verebiliriz onunla ilgili. Aslında daha insan yani insanlarla ilgili bir örnek verebiliriz. Mesela Çinli bir bayan düşünelim. Yani Çinliler genelde kısa boylu oluyorlar. İşte sarı benizli yani sarı gibi oluyor renkleri. Bir de işte zenci bir erkek düşünelim mesela. İşte iri işte 1.90 boyunda bir erkek. Hı. Mesela bunların çocukları olduğunda şöyle bir şey olabilir. Çekik gözlü. Gözünü mesela annesinden alıyor. Ondan sonra hafif melez gibi ten rengi olarak ikisinden de alıyor mesela. Melez oluyor. Ama işte Çinliler kısa, işte zenci uzun bir zenci orta boy mesela 1.70 ikisinden de yine onu alıyor. Yani hepsinin karışımı ve hepsinden bir bilgiler alarak bir varyasyon oluşuyor. Ama hiçbir zaman bir tür içerisindeki iki farklı cinsin, iki farklı tarzda canlının birleşmesiyle yeni bir bilgi oluşmuyor. Mesela öyle bir canlının birleşmesiyle işte köpek kulağı çıkmıyor yavru
evet.
canlıdan. Veyahut da boynuz çıkmıyor. Veyahut da üçüncü bir kol çıkmıyor. Hiçbir şekilde olmuyor.
Orantısız bir şey de olmuyor. Evet. Mesela diyelim evet. bir buçuk metre anne, 1.5 metre baba. Çocuk 1.5-3 metre boyunda olmuyor mesela. Ondan gelen genlerin böyle toplamı gibi bir şey de olmuyor. Muhakkak bir orantı, insani ölçüde bir oran muhakkak hepsinde var.
Bu durum, şimdi evrimciler, pardon şunu da hemen eklemem lazım da başka bir konuya geçmeden önce. Darwin zannediyordu ki, öyle işte tabii genetiğin kanunları Mendel tarafından henüz ortaya konmamıştı o sırada. Yani bunların varyasyondan başka bir şey anlam ifade etmediği Mendel tarafından daha sonra açıklandı.
Evet.
İşte Darwin bu bilmediği için dedi ki, işte bu ufak değişiklikler sonuçta işte sığırları başka bir türe dönüştürecektir dedi. Köpekler başka bir türe dönüşecektir. İnsanlar başka bir türe dönüşecektir gibi evrim teorisinin buna bina etti. Yani buna mikro evrim dediler. Daha sonraki evrimciler de işte ideolojik anlamda dogma olarak bunu benimseyip de savunan insanlar, yani propaganda malzemesi yapan insanlar. Dediler ki işte bakın görüyoruz mikro evrim var. Sonra ne olacak? İşte bu makro evrime dönüşecek. Ama ne zaman olacak bu? İşte milyon sene sonra biz bunu göremeyeceğiz. Torunlarımızın torunlarının torunlarının torunlarının torunlarının torunları görecekler. Öyle bir masal ki bu. Yani zaten bir bilimsel bir temeli yok. Bilim bunu reddediyor. Hayır, bilim diyor ki o başka bir türe dönüşmeyecek. Bu zaten türün içindeki çeşitlenmedir. Yeni bir genetik bilgi ekleme yoktur burada. Mikro değişiklikler, mikro evrim, buradaki mikro değişiklikleri yani varyasyonu, değişik çeşitlenmeyi evrim diye adına mikroda koysanız, makroda koysanız evrim kelimesini buraya yakıştırmanız olmaz. Yanlıştır bu. Beyin yıkamadır. İnsanlara propaganda malzemesi yapmaktır. Bunu evet. bu şekilde kullanamazsınız. Bağırdı genetik bilimi.
Evet. Gen eşiği bulundu değil mi? Gen eşiğinden dolayı bir tür hiçbir türe dönüşemiyor.
Türler arasında eşik
evet.
eşik kelimesi şey çok, çok şey, kalın bir az kalır.
Bir duvar evet. var.
Yani uçurum var gen şeyler arasında, türler arasında.
Ben bunu evet. bir evrimci bir profesöre sormuştum. Biyoloji bölümü ana bilim dalı başkanı. Konferans veriyordu. Konferansta sordum. Evrimci bir hanımefendi. Bir türün başka bir türe basit yani yakın akraba uzak değiştiğini gösteren bana somut bir örnek verir misiniz dedim. Ben o konuyu bilmiyorum dedi.
Çünkü yok böyle
bir konusu o zaman var evrim bu demek değil mi yani?
Evrimin tek konusu o zaten.
Yani. Yani bu eğer yoksa bu konuyu bilmiyorsan evrimi o zaman bilmiyorsun. O zaman evet. neyi anlatıyorsun yani?
Evet.
Değil bu, mi öyle değil mi?
İnşallah. Evet, bu durum abi. Şuna benziyor. Mesela bir kütüphane var. Kütüphanenin içinde bir sürü kitap var ama mesela kütüphaneye girişlerde bazen böyle bir şey olur. Böyle bir gösteri yeri olur. Orada sınırlı sayıda kitap gösterirler. Şimdi o sınırlı sayıda kitap her gittiğinde mesela bir ay sonra farklı sınır sayıda gösterirler. Şimdi o kitaplar oraya konulduysa mesela bir ay sonra gelip baktıysa o kitap oraya tesadüfen mi gelir? Hayır. Yine içerideki o kütüphane, engin kütüphaneden alınan başka kitaplar konur. İşte bu çeşitlenme de böyle. Zaten var o gen havuzunda o bilgi. O gen havuzundan bilgi oraya konuluyor. Yani sonradan bilgi ortaya çıkmıyor. Zaten Allah'ın yarattığı o bilgi farklı örneklerini görüyoruz. Veya
baskın oluyor ve çekinik oluyor. İşte evet. Bazıları ön plana çıkıyor belli bilgiler. Bazıları işte şey kalıyor, daha doğrusu baskılanıyor ve örtbas ediliyor. İşte belli özellikler. Bakıyorsunuz mesela koyu renk gözlü bir babayla açık göz rengi olan bir bayanın evliliğinden çocukların gözü genellikle koyu renkli oluyorlar. Çünkü baskın olmuş oluyor. Koyu renk göz rengi baskın olduğu için böyle bir şey olmuş oluyor. Yoksa burada bir dönüşüm yok ki. Evet, bilgi yine orada duruyor. Haploid olarak anneden gelen bilgi yine var. İşte babadan gelen kromozom, 23 kromozom yine var. Yeni bir bilgi yok ki burada. Yani 23 babadan gelen 23 kromozomdan ilgili bölgendeki işte göz bilgisine ait bilgi, koyu renk göz rengine ait bilgi baskın çıkmış açık göz rengine. Hepsi bu. Burada yeni bir bilgi eklenmesi söz konusu değil.
Yeni bir bilgi yok ama aynı bir canlı da yok insanlar için söylemiyorum özellikle. Buna genetikçiler sonsuz çeşitlilik diyorlar. Bunu açıklamak için çeşitli teoriler üretiyorlar. Yani anne insan, baba insan işte milyonlarca yıldır değil mi insan yaşıyor ama hiçbir insan başka bir insana benzemiyor. Yani muhakkak tek yumurta ikizi de olsa muhakkak bir fark var. Ufak da olsa bir fark muhakkak çıkıyor ortaya. Yani hiçbir insanın hiçbir insana benzememesi ama aynı türün yani insan olarak türün yine aynı şekilde nesline devam etmesi Allah'ın bize çok detaylı yarattığını, çok üstün bir akılla yarattığını gösteriyor.
Parmak izlerinin kimseye benzememesi mesela bunun büyük kanıtı olmuş oluyor. Sonsuz çeşitlilik yani, şekilde Allah yaratabiliyor.
Ya dedik ya mevcut bir DNA'mız var ama sonsuz bir çeşitlilik oradan üretilebilecek bir sistemle yaratmış Allah. Ama insan olmamızı hiçbir zaman değiştirmeyecek şekilde.
Ama insan türü değişmeyecek şekilde sabit kalıyor tabii bütün türler daha doğrusu.
Ama bir de ayette örnek edinmeksizin yaratandır şeklinde buyuruyor inşallah. Yani inşallah. Hiçbir şey örnek edinmeden Onur Hocam'ın söylediği gibi çok fazla çeşitliliği yaratıyor. Bir de şimdi bu evrimcilerin ara fosil tanımını biraz değiştirdiler. Onunla da ilgili kısa bir bilgi verelim.
Yani kaçtılar
diyelim. Yeni bir bilgi mi oldu evrim dünyasında?
Değiştirmek zorunda kaldılar. Evet. Hocamın sayesinde.
Şimdi bunlar eski tanımları. Bakın burada normalde yarı balık yarı sürüngen canlılardan bahsediyorlardı. Veyahut da işte bir canlı bir canlıya dönüşürken işte yarısı bir canlıyı çiziyorlardı. Yarısı diğer canlıyı çiziyorlardı. Bunu çok fazla internette araştırırlarsa görebilirler. Çok fazla eski çizimler.
Tabii yarı balık, yarı sürüngen.
Evet.
Burada da olduğu
çok
gibi.
Çok fazla vardı. Fakat hocamız yaratılış atlasını çıkardıktan sonra ve tüm dünyaya yaydıktan sonra bir anda çaktırmadan ara geçiş fosili tanımını değiştirmeye başladılar. Yani bunun için bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar tabii de yani bunu takip eden kimse tabii buna kanmaz.
Uyanıklar.
Yani öyle bir hale getirdiler ki hayır dediler. Biz öyle bir şey hiçbir zaman iddia etmedik. Yani o yarı canlılar mitolojilerde olur siz yani bilim insanları falan. Böyle şeyler
söylediğimizi de söylüyorlar.
Evet.
Hayır zaten çünkü aslında evet inşallah.
Hiçbir şekilde değişmemiş canlılar. Bunu gördüler. Ara fosil diye bir şey yok.
Evet.
İnsanlar da bunu gördüler. Bu sefer baktılar işte ara fosil tanımı o şekilde değildir. Her canlı bazı sitelere giriyorum internette evrimci sitelere. Her canlı ara fosildir demeye başlamışlar
artık. Allah Allah.
Yani artık yani olayın boyutu değişmiş durumda şu anda. Ve hocamızın vesilesiyle olmuş
evet,
bir şey bu.
Evet inşallah.
Bir de şunu da yani yaratılış atlasından sonra şu da çok fazla dünya medyasında çıkmaya başladı. Yani insanlar işte geçendim Cihat Hocam sen bir haber göstermiştin. İşte evrim iyi ise tasarım iyi ise evrim dokunmuyor diye bir haber çıkarmışlar böyle. Rezalet bir açıklama yine. Yani böyle zaten bazı canlılar değişmemiştir diyorlar. Yani tamam diyorlar. Yani hepsi değişti demiyoruz diyorlar. Bazıları da değişmemiştir
bir
diyor.
Amber içinde bir canlı fosili vardı galiba.
Evet arı fosili vardı. Aynısı tabii bütün canlılar için geçerli. Yani izleyenlerimize bunu net bir şekilde söyleyeyim. Zaten hocamızın yaratılışmüzesi.com sitesinden de bakabilirler. Binlerce fosil var.
Burada da var. Gösterebiliriz.
Evet gösterebiliriz.
Bunun şimdi ne olduğunu ben ilk başta söylemeyeceğim. Şöyle şöyle yakına gelebiliyor musun? Şimdi bu Şöyle çevireyim yavaş yavaş. Bunu çok rahat herhalde hemen hemen her insan tanık olmuştur. Çam ağaçlarında değil mi? Üstlerinde duran kozalak.
Kozalak.
Evet, değil mi? Çok benziyor. Şimdi içini de açacağım şöyle. Bu da kozalağın için. Normal içinde açtıkları zaman onun da içinin bu şekilde olduğunu görürler. Fakat bununla normal kozalak, günümüzdeki kozalak arasında çok büyük bir fark var. Bu 208 ile 144 milyon yıllar arasındaki Jura dönemine ait. Yani bu Jura dönemi dinozorların yaşadığı çağ. Bak, dinozorlardan günümüzde bir zaman yolculuğu gibi ama hiçbir fark yok. Yani Başka. Günümüzdeki kozalakla bir bitki hem de.
Yani fark dediğin yalnızca yıl olarak fark var, değil mi? Yani bir değişiklik olmadı.
Yaş farkı var, evet.
Söylüyoruz özellikle.
Emciler bu mantıkla onu da evrimin delili olarak söylerler.
Bu çok gerçekten çok önemli bir konu. Şu anda çünkü yani hocamız çıkardı bu fosillerin tamamını ortaya. Yaratılışı destekleyen 350 milyon tane fosil olduğu zaten bilinmiyordu insanlar tarafından. Bu fosiller ortaya çıkınca tabii evrimciler işte tamam bazıları da değişmemiştir falan gibi, hiçbirisi değişmedi. Yani şu ana kadar bulunan fosillerin tamamının karşılığı şu andaki canlılar tamamıyla aynı. Hiçbir farkı yok aralarında.
Bu kaç milyon yıllıktı? Bir daha söyleyeyim.
208 ile 144 milyon yıllar arasındaki Jura dönemine ait.
Yani 200 milyon yıllık bir çam kozalağı evet. Hiçbir şekilde değişmeden günümüze evet. Kadar gelmiş. Yani çam kozalağı değişmiyor. Başka ağacı da zaten değişmiyor. Evet. Başka canlılar da değişmiyor. Yani biz 208 milyon yıl öncesine gitsek aynı ortamı yine görecektik, bugünümüze ait ortamı, canlılara ait ortamı.
Evet.
Ne fark olacaktı? Tabii soyu tükenmemiş olan canlıları görecektik, dinozorlar gibi az önce belirttiğin gibi. İşte çeşitli çevresel nedenlerden ötürü soyu tükenen canlılar var. O farklı olacaktı, fazla çeşitlilik görmüş evet. Olacaktık değil mi? Bak, bu çok önemli.
Daha fazla
yani,
çeşit görecektik.
Daha fazla evet. Tür görmüş olacaktık.
Evet.
Evrimciler ne diyorlar? Diyorlar ki tür sayısı zaman içinde arttı diyorlar. Yani eskiden birken şu anda milyar olması gerekiyor. Milyon olması gerekiyor. Daha 3 milyon kadar tür olduğunu iddia hesaplanıyor ya. Ortalama
evet,
tahmin ediliyor ya.
Yaklaşık olarak evet.
3 milyon kadar tür zaman içinde gelişti diyorlar. Hayır, öyle değil. Daha önceki milyonlarca tür, daha önce işte daha 3 milyonun kat be kat fazlası. Bugün azala azala 3 milyon kadar türe kadar azalmış.
Evet.
Yani evrim ağacı tersine zaten. Evet. Yani çeşitlilik başta var, sonuna doğru azalıyor.
Fosil gösterelim mi biraz?
İnşallah.
Gösterelim.
Şimdi burada Mayıs sineği var, 125 milyon yıllık. Şimdi bakıyoruz aynı, boğum sayısı aynı, kafa yapısı aynı, işte ufak bir kanadı var aynı, bacak sayısı aynı, kuyruk yapısı tamamen aynı. 125 milyon yıldır. Yani evrim olsa bunun bambaşka bir canlı olması lazım. Boğum sayısı artar, kafa yapısı değişir, bacak sayısı artar. Hiçbirisi olmamış. Tamamen aynı.
Tam ekran yapamıyor muyuz?
Tam ekranın olmadı.
Slide şeyini oynatırsan.
Evet. Bende çıkıyor evet. Tam ekran. Burada sinek var yine 50 milyon yıllık. Yani burada duruşu da aynı hatta. Bacak sayısı, kanat sayısı, kafa yapısı, göz yapısı, anten yapısı tamamıyla hiçbir fark yok. Tamamen aynı.
Kafasındaki tüycüklere varıncaya dek değil mi?
Evet, maşallah.
Gözlerindeki tüycüklerle zaten dengesini, çevredeki işte uyaranları, havadaki titreşimleri rahatlıkla algılayabiliyor. Çok evet. Hayati şeyler.
Yine varıncaya dek. Çekirge 108 milyon yıldır hiçbir değişikliğe uğramamış. Ve şimdi bu çekirgelerin bacak yapısı biraz değişik bir yapısı var şekil olarak. Dikkatli evet. Bakıldığında.
Evet. Bakın eklemleri.
Eklem evet. Yapısı evet çok değişik. Diğer canlılara benzemiyor. Evet, tamamen olarak. Aynı.
Tamamen orijinal.
Kanatları, kanat şekli de aynı. Hiçbir farkı yok.
Evet, maşallah.
Ve çok da güzel desenleri var maşallah.
Maşallah, evet. Yine akrep sineği 125 milyon yıldır. İki kanadı var. İki anteni var. Bacak sayısı aynı.
Antenin şekli bile tamamen
evet, kafa yapısı
olmuş.
Da hala aynı.
Maşallah.
Yine bakıyoruz Ağustos böceği.
Şu renklere bak ya maşallah. Maşallah.
Kanadının damar yapısı ve işte kıvrımları tamamen hiçbir değişiklik yok maşallah.
Evet. Dişli ringa balığı yine tamamen aynı. İskelet yapısı, yüzgeç sayısı, kafa yapısı.
Evet.
50 milyon yıllık bu da. Lamprey balığı yine 300 milyon yıllık. Hiçbir değişikliğe uğramamış.
300 maşallah. Milyon. Bak, bu kozalaktan da eski.
Evet.
Dinozorlardan da önce.
Çünkü denizde zaten bol miktarda balık var o sıralar. Evet.
Zargana mesela yine ağız bölgesinin değişik karakteristik bir yapısı var.
Evet.
Vücut yapısının da yine biraz değişik. 100 milyon yıldır aynı bu yapı. Hiçbir değişikliği uğramamış. Yine yaprak zararlısına bakıyoruz. Bu da kanat sayısı, bacak sayısı, kafa yapısı yine biraz değişik bir yapısı var. Kendine has. Hiçbir şekilde değişmemiş. Demek ki evrim diye bir şey yok yani inşallah.
Sonraki slide'da ne?
Sonra da yine evrimcilere bir soru soralım bugün de. Bilim gözlemlere göre hareket eder. DNA'ya yeni ve yararlı bilgi ekleyen mutasyon örneği gözlemlenmediği halde nasıl oluyor da doğadaki trilyonlarca bilgi mutasyonlarla oluşuyor? Yani bunu herkes sorabilir 7'den 70'e. Bir evrimci gördüğü zaman bir mutasyon zarar veriyor. Her zaman zarar veriyor. %1 etkisiz oluyor. Peki bu kadar bilgi mutasyonla nasıl oluşmuştur?
Bunu insanlara madem diyorsanız biz her şey mutasyonla oluştu, gelişti diyorsanız o zaman nasıl oluyor da bilgiyi eksilten, bozan ve canlılara zarar veren bir mekanizma nasıl olur da geliştirsin bir şeyi, daha iyiye, daha mükemmele götürsün?
Trilyonlarca bilgi oluştu.
Yani böyle bir safsata olabilir mi ya? Yani Leyden'i hakikaten boş bulmuşlar. Yani 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi hani bir araya gelmiş de işte biz bu insanları kandıralım mı demişler. Nasıl bir şeytanın sistemi, yani Deccal'in sistemi hakikaten nasıl işlemiş bugüne kadar? Kimse de kalkıp cevabını verememiş. Değil mi? Yani gerçek anlamda Sayın Adnan Oktar hocamızın işte yayınladığı eserlerde cevabını buldu. İnşallah. Onun öncesinde gerçek anlamda cevabını bulamadı.
Evet.
Yani bir insanda kalkıp, aklı başında bir insanda kalkıp bunun cevabı budur, siz yalan söylüyorsunuz diye bunlara karşı koyamadı maalesef. Maalesef değil mi de inşallah. Ya Allah nasip etmedi kimseye.
Evet.
Maşallah hocamıza nasip oldu. İnşallah. Tabii ki oradaki samimi dua önemli olan.
İnşallah.
Allah nasip ediyor gerçekten de ve başarı veriyor elhamdülillah. İnşallah.
Bir ayetle bitirelim isterseniz.
İnşallah.
Şeytan Allah'a sığınırım. De ki yeryüzünde gezip dolaşın da böylelikle yaratmaya nasıl başladığına bir bakın. Sonra Allah ahiret yaratmasını da inşa edip yaratacaktır diyor Allah. Ankebut suresi 20. ayette.
İnşallah.
Yani bize Allah yeryüzünde gezip dolaşmamızı kazılar yapıp Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakmamızı istiyor inşallah.
Ben de tam o ayeti arıyordum tam okumak üzere. Yaratmaya nasıl başladığına bakın diye inşallah.
İnşallah.
Çünkü gördüğümüz gibi fosiller gerçekten de Allah yaratmaya nasıl başladığını gösteriyor. 100 milyonlarca yıl, 300 milyon yıl öncesine ait kanıtlar bunlar. Biz de Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakıyoruz. Kambriyen dönemi bunu gösteriyor. Allah'ın bir anda yarattığını gösteriyor. Hücrenin içindeki yine işte hücrenin bölünmesi olsun, hücrenin içindeki o proteinlerin üretmesi olsun, Allah'ın nasıl yarattığının detaylarını ortaya koyuyor elhamdülillah. Biyokimya, paleontoloji eskiden nasıl başlanmış yaratıma, bugün nasıl devam ediyor inşallah.
İnşallah.
Elhamdülillah tam bilim dine, İslam'a hizmet ediyor.
Bir
inşallah.
De tam inşallah. Fosiller böyle Armagedon şey çarpması gibi, meteor çarpması gibi en çok çeşitte, en çok sayıda artık günümüzde var. Evrim teorisinde en yaygın olduğu zaman da böyle fosillerle evrim bir çarpıştı. Evrim tuzla buz oldu. Yani çünkü çok özel bir durum. Geçen röportajda hocamız da söylemişti. Neden bir canlı fosilleşsin ki? Normalde ölen her canlı çok değerlidir. Hemen yok edilir doğada. Parçalanır. Yani kemikleri de tuzla buz olur, kaybolur.
Evet.
Nasıl bak, nasıl ya şu üç boyutlu haliyle fosilleşebiliyor? Yani bu Allah'ın çok büyük bir mucizesi.
İnşallah. Taşlaşmış, kayalaşmış. İçi artık granit olmuş zaten. Bir burada de, şey yok. Kozalağın kendisi hiçbir şekilde yok. Bu granit.
Evet. Kaya gibi de sapasağlam.
Evet.
İşte evrimle çarpıştığı zaman tuzla buz ediyor maşallah.
İnşallah.
Evet, kapatalım isterseniz.
İnşallah. İyi geceler diliyoruz.
Bizi yarın harunyaya.tv sitesinden, Kanal Avrupa Televizyonu'ndan ve Mavi Karadeniz Radyo'dan takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.
Hayırlı geceler.